الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Efendim, programımıza başlamadan önce siz değerli hazirunu ve bizi sosyal medya üzerinden, ekranları başından takip eden çok değerli mümin ve mümine kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün belki de tarihe not düşecek bir program başlatıyoruz. Çünkü asırlardır İslam ümmetini teşkil eden önemli iki kitlenin üleması, yani Şii ve Sünni mektebine mensup olan ulema, kolay kolay bir araya gelemiyorlar, meselelerini konuşamıyorlar. Burada siyasetin etkisi vardır, tarihin etkisi vardır. Fakat ben bu cesaretlerinden dolayı müsaadenizle hem Türkiye'de önemli kurumlardan birisi olan Süleymaniye Vakfı'nı ve saygıdeğer başkanını tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yine İran İslam Cumhuriyeti'nde önemli kurumlardan birisi olan El Beyan Kurumu'nun başkanı saygıdeğer Subhani Bey hocamızı tebrik ediyorum. 2000 kilometre öteden gelmişler. Ümmet içerisinde bir vahdet oluşsun diye böyle bir cesareti göstermişlerdir. Ve yine bu işin organizesine vesile olan Uluslararası El Mustafa Üniversitesi Türkiye temsilciliğine ve onun değerli mümessili Doktor Seyyid Vahit Kaşani hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten güzel programlara imza atıyorlar. Ve yine bizim bu programımızı inşallah güzel bir dille tercüme edecek saygıdeğer ilahiyatçı kardeşimiz Yusuf Tazegün hocamıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallahu Teala bendeniz de, madem kurumlara arz ettim, kurumu da söyleyeyim, Ehvet diye kısadı, Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak burada moderatörlüğü daha doğrusu üstlenmişim. İsmim Hasan Kanaatlı. İnşallah hayırlara vesile olacaktır ümidiyle bu iki değerli, önemli kurumun başkanlarını bir araya getirdik. İkisi de Kur'an eksenli, Kur'an üzerinden ümmetin vahdeti için yoğun mücadeleler veriyorlar. Süleymaniye Vakfı'nı yıllardan beridir tanıyorum. Kur'an eksenli eserler çıkarıyor, yayınlar yapıyorlar, hizmetler sunuyorlar. Rabbim önlerini açık etsin. Yine El Beyan Kurumu'nun yakın zamanda tanıdım. Şu ana kadar Kur'an eksenli, vahdeti hedefleyen 250 tane eseri özellikle Arap ülkelerinde, dünyada farklı dillerde yayınlanmıştır. Güzel bir hizmetleri vardır. Rabbim önlerini açık etsin. Bugünkü konumuz Kur'an'da imamet ve hilafet meselesidir. Arz ettiğim gibi konuklarımın, misafir konuğum İran İslam Cumhuriyeti'nden çok değerli Profesör Doktor Muhammed Taki Subhani hocamız buradalar. Türkiye'den de yine Türkiye'de önemli kurumlardan birisi olan Süleymaniye Vakfı Başkanı saygıdeğer Profesör Doktor Bayındır Aziz Abdülaziz Bayındır hocamız buradalar. İnşallah bunlarla üç konuyu bugün ele alıp konuşacağız. Kur'an eksenli. Birincisi, Müslümanların müştereken kabul ettikleri, ittifakla kabul ettikleri ana kaynak nedir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Her ikisine aynı soruyu sual edeceğim ve ikisinin de farklı görüşleri vardırsa onlardan istifade etmeye çalışacağız. İkinci konumuz yine Kur'an eksenli hilafet meselesi. Yani bir siyasi hilafet vardır. Asırlardır Müslümanlar siyasi hilafet üzerinde onlarca, yüzlerce, binlerce kitaplar yazmışlardır. Bir türlü bunu bir sonuca bağlayamamışlardır. Ama bir de Kur'an'ın hilafeti vardır. Allahu Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu bir halife vardır. biz Kur'an eksenli hilafeti ele alacağız. Yine Kur'an'ın imametinden bahsedeceğiz. Siyasi imametten veya bir mezhebin, bir ekolün imametinden değil, Kur'an'ın imametinden ve o imametin şartlarının neler olduğundan mümkün derecede ayetler müvacihesinde bunları ele alıp inceleyeceğiz. Her bir konuğuma 10 dakika süre vereceğim. Eşitlik, adalet faydalı olsun diye. Ve tercüme yapılacaktır. Farsçaya tercüme edilecektir. Bunu da soruya geçmeden önce arz edeyim müsaadeniz olursa. Bütün canlıların hayat kaynağı sudur. Fakat sudan arı bal yapıyor, akrep, yılan zehir yapıyor. Müslümanların da manevi hayat kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den Allah razı olsun, vahdetçi olan Müslümanlar Kur'an'dan uhuvvet, kardeşlik üretiyor. Birlik, beraberlik üretiyor, vahdet üretiyor. Kimi cahil zümre de vardır ki Kur'an-ı Kerim'den tafrika üretiyor, terör üretiyor, canilik üretiyor, cinayet üretiyor. Bizim buradaki amacımız, her iki kurumun da yıllarca vermiş oldukları mücadeleden yola çıkarak arz ediyorum, Kur'an üzerinden ümmet içerisinde vahdet, birlik, beraberlik, uhuvvet, kaynama kavuşmayı üretmektir. Kini, kederi, nefreti ötekileştirmeyi üretmek değildir. Bunu da arz ettikten sonra ben Sayın Hocam'ın müsaadesi olursa ilk misafir konuğuma söz vermek istiyorum. Belki ikincisinde de tam tersi de olabilir. Efendim, ümmetin, Müslüman ümmetinin icmaen ittifakla kabul ettikleri, üzerinde durdukları önemli bir kaynağımız vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet üzerinde, hadisler üzerinde belki farklı görüşler olabilir. Ama Kur'an üzerinde Allah'a hamdü senalar olsun asla bir farklı görüş söz konusu değildir. Ben şimdi saygıdeğer Profesör Doktor Muhammed Takip Sübhani hocamızdan soruyorum. Kur'an'la ilgili mektebinizin görüşü nedir? Ve bunu da hatırlatayım ki biz burada iki mektebin görüşünü öğreneceğiz. Ama saygıdeğer hocalarımızın kendilerine has kişisel görüşleri de olabilir. Onu da parantez içerisinde sunsalar memnun olacağız. Buyurun efendim, söz sizin.
Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine't-tahirin. عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضرین در جلسه، کسانی که بحث ما رو از فضای مجازی دنبال میکنند. تشکر میکنم از حضورشون و وقتی که برای این برنامه گذاشتند. همینطور تشکر میکنم از جناب استاد عبدالعزیز بایندر که این دعوت رو از بنده انجام دادند، جناب استاد قناعتلی که لطف فرمودند و مدیریت علمی جلسه رو به عهده دارند. از خداوند متعال می‌خوایم که این جلسه و جلسات مشابه روز به روز بیشتر بشه، اندیشه‌ها به هم نزدیک‌تر بشه و مسلمین بتونن بر محورهای مشترک مسیر خودشون رو ادامه بدن و اهداف عالیه امت اسلامی برقرار و توسعه پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. Öncelikle burada bulunan siz değerli hanımefendi ve beyefendilere, yine sosyal medyadan bizleri takip eden değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı arz ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yine aynı şekilde değerli Üstad Abdulaziz Bayındır hocamıza böyle bir imkan tanıdıkları ve burada bulundukları için ve yine bu seminerin moderatörlüğünü üstlenen Hasan Kanatlı hocamıza teşekkür ederiz. Umarız böyle toplantılar ve seminerler tüm İslam dünyasında çokça gerçekleşir. Müslümanlar ortak değerlerinde, ortak düşüncelerinde, aynı fikirlerinde bir araya gelirler ve herkesin en büyük ideali olan İslam ümmeti bunu gerçekleştirmek, bu ideal doğrultusunda hareket edebilmek için güzel adımlardan birisi atılmış olur. Hocam siz mikrofonu verebilir misiniz?
خب در خصوص سوال اولی که فرمودن در باب قرآن کریم قرآن به عنوان محور مشترک همه مسلمین و مورد قبول همه فرقای اسلامی است تشیع و مکتب اهل بیت هم از آغاز از همون قرون نخستین بر محوریت قرآن تأکید داره و اگر سنت رو در کنار قرآن مطرح میکنه به عنوان مفسر معارف قرآنی است اینکه گاه اتهام میزنند که در شیعه اعتقاد به تحریف وجود داره چنین اعتقادی نیست نظریه رسمی علمای شیعه عدم تحریف قرآن صیانت قرآن از هر گونه تحریف است البته در روایات در بعضی از روایات در بین شیعه و سنی عباراتی وجود دارد که ظهور در تحریف داره ولی علمای مسلمین تلاش کردند و به درستی نشان دادند که این گونه روایات یا اساسی نداره یا اگر هم معنایی داره معناش تحریفه اصل قرآن کریم نیست در بین شیعه نسخه قرآن کریم همون نسخه است که در بین مسلمین رواج داره نسخه هایی که از قرن دوم تا کنون پیدا شده و در بین شیعیان هست همین نسخه با همین تعابیر و با همین ترتیب هست البته یه گروه قلیلی در تاریخ بودند که از این روایات برداشته تحریف اونم تحریف جزئی داشتند اما علمای شیعه این رو قبول ندارند من فقط یک آدرسی بدم و اون این است که در طول این دهه های گذشته ما هیچ عالمی که اعتقاد به تحریف داشته باشه در بین شیعه نداریم امروز تمام علما و مراجع شیعه در قم، در نجف و سایر بلاد اسلامی اعتقادشون عدم تحریف قرآن کریم.
Evet, birinci soruya cevap verme niteliğinde arz edeyim. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanların, Allah'a ve Peygamber'e inanan her Müslümanın ortak değeridir. Ve Kur'an bizim birinci ve en önemli kaynak eserimizdir. Kur'an'ın tahrif edilmediğine inanıyoruz. Eğer ikinci kaynak olan sünnetten bahsediyor isek, bu da aslında Kur'an'ın tefsir edicisi, açıklayıcısı olduğu için biz sünneti kabul ediyoruz. Yani esas itibariyle Kur'an en önemli kaynak eserdir ve kabulümüzdür. Bunu bütün Müslüman fırkaları ve mezhepleri kabul etmektedir. Müslüman fırkaları içerisinde şiasıyla, sünnüsüyle genel olarak kabul edilen mektebin kabul etmiş olduğu görüş, Kur'an'ın tahrif edilmediği yönündeki görüştür. Evet, bazı hadisler bulunmakta. Hem ehli sünnetin hadis kitaplarında ve hem de şianın hadis kitaplarında Kur'an'ın tahrif edildiğine dair bir takım hadisler bulunmakta. Ama bu az da olsa hadisleri biz incelediğimiz zaman ya esasen zayıf rivayetler olduğu, hiçbir itibarının bulunmadığı ve çok az olduklarından dolayı alimlerimiz tarafından kabul edilmeyen görüştür. Şia'nın Kur'an hakkındaki görüşüne gelince Hicri 2. yüzyıldan beri elimizde bulunan Kur'anlar bulunmaktadır. Müzelerimizde, kurumlarda bulunan Hicri 2. yüzyıldan beri elimizde bulunan Kur'anlar vardır. Bugün siz Necef'te, bugün İran'da, Kum şehrinde, Irak'ta, dünyanın neresinde olursa olsun medreselere veyahut da evlere gittiğiniz zaman aynı Kur'an'ın, bütün Müslümanların kabul ettiği Kur'an'ın oralarda da bulunduğunu ve hiçbir tahrifin, hiçbir değişimin söz konusu olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla Şia'nın ortak düşüncesine göre, bütün alimlerinin ortak düşüncesine göre Peygamberimize nazil olan Kur'an hiçbir şekilde tahrif edilmemiştir ve günümüze kadar gelmiştir. Bu bütün Müslümanların ortak düşüncesidir.
از دیدگاه شیعه قرآن همین قرآن موجود بین مسلمین مرجعیت علمی و محور شناخت اسلام هست. در طول تاریخ صدها تفسیر بر قرآن کریم نوشته شده، همه اینها نشان میده که بزرگان شیعه همین قرآن با همین ترتیب و شرایط رو به عنوان محور شناخت قرآن قبول دارند. این رو هم اضافه کنم که از دیدگاه شیعه و علمای تشیع قرآن نه تنها ظاهرش حجت هست و معتبره، بلکه معیار تشخیص سنت و تشخیص روایات هم قرآن کریم هست.
Evet, İslam'ı tanıma kaynağımız. Dolayısıyla Ehl-i Beyt Mektebi'nde Şia'da İslam'ı tanıma, İslam'ın görüşünü ve düşüncesine ulaşma kaynak eser olarak birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bunda da hiçbir şekilde ihtilafın olmadığını, tahrifin söz konusu olmadığını, bütün Şia alimlerinin bunu olduğu gibi kabul ettiğini söyledik. Ve tarih boyunca da Şia içerisinde yüzlerce Kur'an'a tefsir yazılmıştır. Siz bu tefsirlere de müracaat ettiğiniz zaman sıralamasıdır, ayetlerdir, ayetlerin tefsiridir. Dolayısıyla bu tefsirler de başlı başına Şia tarafından Kur'an'ın tahrif edilmediğinin göstergesidir. Eğer Kur'an hüccet ise tabii ki de hüccettir. Kur'an en önemli hüccet kaynağıdır. İslam'ı anlamadaki en önemli delilimizdir. Dolayısıyla hadisleri de anlamamızdaki en önemli kaynaktır. Biz hadislerin doğru veyahut da yanlış olduğunu nereden anlayabiliriz? Bizzat Kur'an-ı Kerim'i müracaat ederek biz bunu anlayabiliriz.
Der bab-ı sünnet hem itikad Şii'i in ist ki sünnet be fermayesh Kur'an-ı Kerim mufassir ve tabyingar Kur'an ist. Der ayet-i şerife inna anzalna ileyke zikr litubayyana lin-nas ma nuzila ileyhim نقش سنت رو در تبیین قرآن مطرح کرده، اما مفاد و محتوای سنت بیرون از معارف قرآن نیست و همونطور که عرض کردم در امتداد معارف قرآن کریم تلقی میشه.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu gibi biz sana Kur'an'ı nazil ettik ki açıklayıcı olasın diye. Dolayısıyla sünnet, Kur'an'dan sonra gelen ikinci en önemli kaynak olan sünnet aslında Kur'an'ın tefsir edicisidir. Dolayısıyla Kur'an'ı tefsir ettiği ölçüde ve Kur'an ile uyuştuğu ölçüde biz sünneti kabul etmekteyiz. Eğer Kur'an'a ters düşerse bu durumda kabul edilmez.
Sünnet hem o mutakilim hem onun ki Kur'an müştereksiz. بخشی از سنت که سنت صحیح هست مشترک بین مسلمین هست و میتوان بر محور سنت در کنار قرآن کریم به شناخت اسلام دست پیدا کرد. حدیث ثقلین که مورد اتفاق امت اسلامی و همه علمای اسلامه نشان میدهد که مراجعه به قرآن و سنت به عنوان تفسیر قرآن برای شناخت اسلام ضروریه.
قرآن nasıl ki hepimizin ortak kaynağıydı, birinci ve en önemli kaynağıydı. Dolayısıyla sünnet de aynı şekilde ikinci kaynak olarak kabul etmemiz gerekir. Ama sahih sünnet, yalan rivayetlerden ayrılmış sahih ulaştığımız sünnet Kur'an'dan sonra ikinci en önemli kaynaktır. Bizzat bunu da sahih ve mütevatir bir rivayet olan Sakaleyn hadisi bizlere bildirmekte. Peygamberimiz buyurdu, size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri ise Ehl-i Beyt'in ve sünnetimdir.
Ama der aynı hal Kur'an beyanun linnas hast, kabiliyet ittika dare, merce'e ihtilafat beyni muslimine, tab'an bahse imruz ma ham bar mehver Kur'an-ı Kerim kahad.
Fakat bazen sünnette Müslümanlar arasında ihtilaf çıkabilmekte. Herkes Kur'an gibi sünnetin hepsine tabi olmayabilmekteler. Sünnet açıklayıcı olduğundan dolayı bu konuda da farklı düşünceler ortaya çıkabilmekte. Dolayısıyla en güzeli Kur'an-ı Kerim bizim inancımızı, itikadımızı ve bugünkü sohbetimizi Kur'an eksenli konuşmamız olacaktır.
Çok çok teşekkür ederim Sayın Hocama. Altını çizmemiz gereken bir önemli konuya işaret ettiler. Kur'an ile hadislerin koordineli anlaşılması lazım. Yani hadisleri iyi anlamak için Kur'an'a arz etmek lazım. Bazı sıkıntılı durumlarda, Kur'an'ı anlamadaki sıkıntılı durumlarda da sahih olan hadislere müracaat etmek gerekir vurgusunu yaptılar. Dolayısıyla tek başına Kur'an ya da tek başına hadis değil, hem Kur'an hem de sahih hadisin koordineli bir şekilde ele alınıp oradan hakikatları elde etmesi gerekir diye böyle bir işarette bulundular. Teşekkür ederim kendisine. Şimdi sözü saygıdeğer Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocama vereceğim. Fakat zamandan kazanalım diye tercümesini Yusuf Tazegül hocamdan rica edeceğim. Sübhani hocamın kulağına yapsınlar. Zamandan kazanmış olalım hiç değilse. Buyurun hocam.
Konuş, ara ara tercüme edeceksiniz. Tamam.
Siz buyurun hocam, ben kendilerine söyleyeyim.
Ha, kendisi. Aynı zamanda. Tamam. Aynı zamanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de değerli Sübhani hocamızın burayı şereflendirmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir toplantıyı organize eden Hasan Kanaatli hocamıza ve burada güzel tercümeleriyle katkıda bulunan Yusuf Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Kur'an son derece önemli. Allah-u Teala'nın kitabıdır. Tüm insanlık için birinci derecede önemlidir. Yalnız benim tespitime göre bir İslam aleminde ciddi bir eksiklik vardır. O eksiklik de hikmetin unutulmuş olmasıdır. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve iz ehadallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Her nebiye kitap ve hikmet veriyor. Sadece kitap değil, hikmeti de veriyor. Thumme ca'akum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra sizinle beraber olan, tasdik eden bir rasul gelirse, letu'minun nebihi, kesinlikle ona inanacak. Ve letansurunnehu, kesinlikle ona yardımcı olacaksınız diyor. Dolayısıyla kitap, yani Kur'an-ı Kerim'in yanında Allah-u Teala bir de hikmet indirmiştir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina ettikten, İsmail Aleyhisselam ve evladını oraya yerleştirdikten sonra da bir dua ediyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik. Ya Rabbi, içlerinden bir rasul bunlara gönder diyor. Senin ayetlerini okusun onlara. Ama ondan sonra ne diyor? Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet. İşte hikmet ne diyor Allah-u Teala? Ona da şey yapacağız inşallah. Ve yüzekkim, onları geliştirsin. Ondan sonra bakıyoruz ki Allah-u Teala bir başka ayette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı ve hikmeti ümmetine öğrettiğini söylüyor. Kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitâbu vel hikme. Nitekim size işte bir rasul gönderdik diyor. İçerinize kendinizden olan bir rasul size benim ayetlerimi okuyor. Sizi geliştiriyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Şimdi Arap dili açısından hikmete baktığımız zaman nev' ifade eden bir mastar li nev', nev' ifade eden bir mastardır. Yani bir çeşit bildiriyor. Hikmet, hüküm kökünden gelen mastarın bir çeşidi. Hükmün iki çeşidi olur. Ya doğru olur ya yanlış. Hikmet doğru hüküm demektir. O zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar Allah her nebisine kitap ve hikmet vermiş. Peki bu hikmet, doğru hüküm, doğru hüküm çıkarmanın yöntemini de Allah kendi kitabına koymuş. Onun için bakıyoruz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Araf suresinde, Araf suresinin 52. ayetinde diyor ki: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik. Bir ilme göre açıkladık. O zaman ilim bu hikmet olmuş oluyor. Bir ilme göre açıkladık. Huden ve rahmeten li kavmi yu'minun. İnanan bir topluluk için bir rehber olsun ve bir ikram, Allah'ın bir ikramı olsun diye. İnanan bir topluluk için. Şimdi bu topluluk ne acaba? Dediğimiz zaman bakıyoruz ki Allahü Teala Fussilet suresinde bu açıklamayı nasıl yaptığını söylüyor. Orada diyor ki: kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yani en ince teferruatına kadar açıklanmıştır. Arapça Kur'anlar halinde. Kur'an kelimesine niye cemi manası verdik? Çünkü Kur'an kelimesi isimdir ya, kendi cinsinden bir cemi yoktur. Yerine göre cemi de olabilir, müfret de olabilir. Zaten bunu teyit eden ayetler de var. O şimdi fazla zamanımızı almasın diye onları okumuyorum. Şimdi buna şey yaptığımız zaman da bakıyoruz ki Allahü Teala bak diyor ki bir kitap getirdik, onu biz açıkladık diyor. Açıklayan Allah. Hiç kimse değil. Allah açıkladığını söylüyor. Ama bir ilme göre açıkladım diyor. Peki o ilim nedir dediğimiz zaman şeyi buluyor. Bakıyoruz ki Allahü Teala bunu da Hud suresinde anlatmış. Diyor ki Elif Lam Ra, kitabun uhkimet ayatuhu ey cu'ilet muhkemeten. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Ne demek muhkem? Kısa özlü. Meseleyi güzel bir şekilde ortaya koyar. Peki sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır diyor. Peki açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır diyor. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi ne burada? İnneni lekum minhu nedirun ve beşir. Ben de sizin için orada olanlardan sizi uyaran ve müjdeleyenim. Yani Allahü Teala kitabını, kitabı açıkladığı bir ilim olan hikmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiş. Onunla ilgili de ayetler var, fakat zaman şey yapmasın diye şey yapmıyorum. Ve o da ümmetine öğretmiş. Ümmetinden de bilenler topluluğu, bilenler topluluğu için Allahü Teala kitabını açıklamış. Peki bu bilenler topluluğu için açıklamayı nasıl yapmış? Onu da bakıyoruz. Ali İmran suresinin 7. ayetinde görüyoruz. Orada da Allahü Teala diyor ki: Huvellezî enzele aleykel kitab. Sana bu kitabı indiren odur. Minhu âyâtun muhkemât. Muhkem ayetler vardır onda. Şimdi kitabın uhkimet dedi, muhkem ayetler. Cü'ulet muhkemet. Muhkem yani kısa, özlü ve net açıklamalar yapıyor. Namazını kıl diyor mesela. Peki nasıl kılacağım? Ve uharu müteşâbihât diyor. Ama bir kısım vardır ki bu muhkemlere benzeyen ayetlerdir. Müteşabih iki şey arasındaki benzerliği ifade eder. Diğerleri de bu muhkemlere benzeyen ayetlerdir. Demek ki açıklamaları Allah bir ilimle yaptığı için o benzerlikten hareketle şey yapıyor. Peki yani peki bu anlam kayması kitabı kendisine uydurarak kitabı bozmak isteyenler olmaz mı? Tabii ki. Diyor ki Allah وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ. Ama bazı insanlar vardır ki kalplerinde kayma vardır. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ. Onlar o kitaptan teşabih, yani kendi zihinlerinde tasarladıkları şeye benzeyene uyarlar. Ayetler arasındaki benzerliğe bakmazlar. Kendi kafalarına, kendi heveslerine benzer şey yaparlar ki ayet diye insanlara göstersin ve saptırsınlar. Niye böyle yaparlar? İptiga el fitne. Bir fitne ortaya çıkarmak için. Ve iptiga et tevili ve tevili, yani tevil demek bağlantıyı kurmak. Kendi arzu ettikleri tarafa bağlantı kurabilmek için. Bakarsın ki böyle kesmiş, o şu ayeti şu ayet açıklar dememiş, böyle kendi kafasına göre şey yapmış. Ama وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, bu ilimde rasih olanlar. Bu ilim ne? İşte bu hikmet ilmine şey yaptığını bak, el ilim, elif lamlı, Arapça bilenler için bu demek ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir ilim. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ dediği zaman Allah-u Teala'nın Araf suresinin 52. ayetinde فَاسْتَنَّهُ عَلَى عِلْمِ dediği ilimdir. Bir ilme göre açıklamış ve o ilmi Resulullah ashabına öğretmiş. Ve bugün de o ilmin bütün parça şeyleri, ayrıntıları Kur'an-ı Kerim içerisinde var. Yani Kur'an ve hikmet birlikte inmiştir. Diyor ki burada وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ اَمَنَّا بِهِ. Bakın o ilimde rasih olanlar اَمَنَّا بِهِ, biz bu ilme inanırız derler. Ondan sonra küllü min indi Rabbina, her şey Rabbimizden. Kitapta, onun açıklanması da, muhkemi, müteşabiye, her şey Rabbimizdendir. Biz sadece onun yaptığı açıklamaları, ekip çalışmasıyla, çünkü bilenlerden oluşan bir topluluk için açıkladık diyor. O topluluğu oluşturur, biz o açıklamaları bulmaya çalışırız. Ve ma yedzekkaru illa ulul elbab. Bunu da sadece ulul elbab bu bilgiyi kafasına koyar. Yani dik duruşlu, sağa sorası yapmayan, hedefe odaklanmış olan samimi insanlar. Cenab-ı Hak cümlemizi bu samimi insanlardan eylesin. Süre doldu mu yoksa? Evet. Tamam, peki. Yoksa söylenecek çok, çok şey var.
Çok çok teşekkür ederim.
Ama bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bakın, bu gerçekten bu hikmet ilmiyle hareket edilince o kadar problemler çözülüyor ki, o kadar, mesela en son yaptığımız çalışmada kutup bölgesinde beyaz gecelerin olduğunu bu hikmetiyle, ilmiyle Kur'an-ı Kerim'den tespit ettik. Güneşin hiç batmadığı yerde akşam namazı nasıl belli, yastığınızı nasıl belli, öğle nasıl belli? Şu anda 21 Haziran'da Svalbard, ki aylarca güneşin batmadığı yerdir, 14,5 saatten fazla millet oruç tutmuyor. Kur'an'ın gösterdiği işaretlerle, ha şimdi akşam namazı oldu, iftar mı edelim, yatsı oldu diyor. Ve bu ayrıntıya dünya ilim adamlarının çoğusu çok şok oldular yani bu ayrıntıya. Evet.
Çok çok teşekkür ederim saygıdeğer hocam Abdülaziz Bayındır Bey'e. Hocamın bu söylediğini hemen hemen bütün mektep üleması bir kaideye de dökmüştür. Yani yabana atılacak söz değildir. Mesela bütün mekteplerde El-Kur'an yufassiru be'aduhu be'adan veya yeşhedu be'aduhu ala be'adin, Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. Ya da bir kısım ayetler diğer ayetlere şahitlik eder. Tabii ki Allahu Azze ve Celle işaret edildiği üzere Kur'an-ı Kerim'de tefsir etmiştir. Ben Nahl-ı Suresi 125. ayette de Abdülaziz Hocam'ın sözünü teyit eden bir ayet müsaadenizle nakledeyim. Estaizübillah. Üd'u ila sabil rabbike bil hikme vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel vaazlarla insanları davet et diye buyuruyor. Ve cadilhum billetihiye ahsen, o ayrı bir şey. Yani mücadele gerektirdiği takdirde, iftiraya maruz kaldığınızda, baskıya maruz kaldığınız takdirde, o takdirde ve cadilhum, onlarla mücadele edin. Ama billetihiye ahsen, yine mücadelenin en güzel şekliyle. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Allah'ın selamı üzerine olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 13 sene Medine'de 200 insana hakikati kabul ettirebildi. Yani en fazla 200 tane insan iman etti Resulullah'ın etrafında. Çok Mekke'deyken büyük ordular falan oluşmadı. Fakat Medine'ye intikal ettikten sonra 10 sene, yani 3 sene daha eksik. Bakıyorsunuz binlerce, on binlerce Haccetül Veda'da 100-110 bin hacıdan mesela bahsediliyor. Bunun hikmeti nedir? Sebebi nedir? İşte hikmeti de budur. Yani bugünkü toplantımız gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim لَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer kaba, katı yürekli birisi olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. اِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ. Sen çok büyük ahlak veya yücelik ahlakı üzeresin diye buyurduğu da budur. Yani nebi aynı nebidir. Kaba, katı, yürekli de olsa aynı insandır. Merhametli de olsa aynı insandır. Bizim bugün elhamdülillah bu toplantıdaki amacımız güzel bir ahlak, güzel bir dil, güzel bir sunumla hakikatları birbirimize aktarmaktır. Dolayısıyla her iki alimimize burada şükranlarımı sunuyorum. İkinci sorumuza geçelim müsaadeniz olursa. Yine Üstad Sübhani Hocam'dan soracağım. Kur'an'daki halife, arz ettiğim gibi siyasi halife değil, Müslümanlar tarafından kimisi Kur'an-ı Kerim'de ve şavirhum fil emr ve emruhum şura beynehum, buna girmiyoruz. O hilafetle bizim işimiz yok. O tartışılmış, konuşulmuş, asırlardır üzerinde birçok kitaplar yazılmış. Ama ilahi hilafet var mıdır, vardırsa nedir? Allahu Azze ve Celle bir halifeden bahsetmiş midir? Yine hocalarımdan ricam, önce mektebin, müfessirlerin, klasik anlamda hocamın da işaret ettiği gibi 150-200 tane tefsir yazılmış Kur'an hakkında. Oysa ki Kur'an tektir ama farklı görüşler vardır. Kur'an'ın hilafeti nedir? Nasıl tarif edilmiştir? Onu saygıdeğer Sübhani Hocam'dan istifade edeceğiz. Buyurun.
Memnunum az nazaratı ki Cenab-ı Üstad Abdülaziz Bayındır matrah kerdan. Yine noktayı خوب اختلافی رو الان به بحث گذاشتن که فکر می‌کنم از محدوده موضوع جلسه ما الان بیرون هست و اون این است که آیا ما بدون سنت می توانیم قرآن رو بفهمیم اولا و ثانیا بدون سنت آیا می توان دین اسلام رو به صورت کامل شناخت. خب کسانی هستند که معتقدند که قرآن کریم کافی است و ما نیاز به سنت نداریم. طبعا ما در مقابل این رأی رو قبول نداریم، نه تنها ما بلکه همه علمای امت اسلامی جز حالا گروه اندکی اعتقاد دارن که سنت در کنار قرآن کریم باید باشد و بدون سنت فهم اسلامی کامل نیست. دو بحث هم در اینجا هست که باید از هم تفکیک کرد. یه بحث این است که آیا قرآن رو بدون سنت میتوان فهمید یا نه، آیا قرآن در افاده معنای خودش کافی است یا نه، یا سنت باید بیاد قرآن رو تبیین کنه. بحث دوم این است که آیا اسلام رو، دین رو بدون سنت میتوان فهمید یا نه. هر دوی اینها نیازمند به بحث و گفتگوست. من فکر میکنم اگر جلسه دیگری باشد بر روی این محور گفتگوی مستقلی داشته باشیم بهتر هست. ما اعتقادمون بر این است که هم قرآن کریم به صراحت وجود سنت رو، یعنی قول و فعل و سیره پیامبر اکرم رو در تفسیر خودش لازم میدونه، هم بدون سنت اساسا ما نمیتوانیم مجموعه اسلام رو بفهمیم. آیاتی هم که استناد شد به نظر من محل بحث و گفتگوست، چون بحثمون بر محور قرآن هست و میخوایم بحث خلافت رو دنبال کنیم، من از این بحث میگذرم.
Evet, Sayın Abdulaziz Bayındır hocamıza teşekkür ediyoruz. Faydalı bilgilendirici konuşmalarından dolayı parantez içerisinde burada bir konuyu arz etmek istiyoruz. Acaba sadece Kur'an bize yeterli midir? Yoksa bizim Kur'an'ın yanında Kur'an'ı anlayabilmemiz için tefsire mi ihtiyacımız ve sünnete ihtiyacımız var mıdır, yok mudur? Dolayısıyla iki tane önemli soru karşımıza çıkıyor. Bir, Kur'an'ın tefsirinde sünnete ihtiyaç var mıdır, yok mudur? İkincisi ise İslam'ın anlayabilmemiz için, İslam'ın çağın sorunlarına cevap verebilmesi noktasında Kur'an'dan sonra sünnete ihtiyaç var mıdır, yok mudur diye. Müslümanlar içerisinde az bir grup da olsa Kur'an bize yeterdir demişler ve sünneti bir kenara bırakmışlardır. Ama biz asla böyle düşünmüyoruz. Kur'an'ın yanında sünnete de ihtiyacımız vardır. Zira evet, kendi Kur'an'ın ayetleri başlı başına anlaşılır. Herkesin okuduğu kadarıyla anlayacağı hususlardır. Ama daha derinlemesine İslam'ı anlayabilmemiz, çağın sorunlarını çözebilmemiz ve Kur'an'ı çok daha derin bir şekilde anlayabilmemiz için Kur'an'ın yanında sahih sünnete ihtiyacımız bulunmaktadır. Ve bizzat bazı ayetlerde buna işaret etmekte, Kur'an'ın tefsirinde peygamberimizin görevlerinden birisi olduğunu ve yine İslam'ı anlama noktasında, İslam'ı yaşama noktasında Kur'an'ın yanında sünnete de ihtiyacımız olduğunu Kur'an ayetlerinden de anlayabilmekteyiz. Elbette dediğimiz gibi sahih sünnet çerçevesinde. Bu da önemli konulardan birisiydi ama konumuz olmadığı için inşallah başka bir zaman
istersen. Evet. Kısa bir cevap vereyim olur. Yok, kısa. Bitti de yani şey yapalım. Yani çok önemli bir, aklıma gelmemişti. Unuttuğum şeyi söylemiş oldu. Çok kısa yani şey yap, uzatmayacağım.
Şeye girilmesin yani.
Yok, evet. Şey tartışma değil. Şimdi o hikmet ile yani Resulullah hikmet öğretirken Kur'an'dan nasıl çözümler üretildiğini her defasında şeylerin ümmetini öğretmiştir. Bu Müzzemmil suresinde bunun ayrıntıları var. Dolayısıyla Resulullah'tan bize gelen hadislerin sahih olanlarının tamamı birer sünnettir ve bizim için birer örnek çözümdür. Yani biz şimdi asla Resulullah'tan gelen hadisleri bir kenara atamayız ama hadislerin sahih olup olmamasında biz rivayeti değil, kimden gelmiş, ravilerden değil, Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak şey yaparız. İlgili ayetler hikmet metoduyla karşılaştırır, sıhhatini oradan tespit etmeye çalışırız. Ama onu tespit edinceye kadar da ihtiyatlı davranırız. Belki hadis sahihtir de biz yanlış yapabiliriz diye.
Yapacağız. Ben ye tozihi bedem. ببینید این که ما بگیم حکمت در درون قرآن هست و به تعبیر دیگری منشأ همه علوم پیامبر اکرم و اهل بیت خود قرآن کریم هستند، این محل کلام نیست. این رو ما هم میپذیریم چون معتقدیم قرآن اصل است و سایر علوم همه فرعه. اما سخن در این است که الان وقتی ما به قرآن کریم مواجهه میکنیم و میخوایم از قرآن استفاده کنیم، بدون سنت نمیتوانیم اون معارف قرآنی رو استخراج کنیم. یعنی در فهم حکمت ما نیازمند به قرآن هستیم. ببینید آیه شریفه وقتی به پیامبر اکرم خطاب میکنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، این نقش پیامبره. اینکه پیامبر علمش رو از کجا میگیره و چگونه این علم میگیره، این بحثی است که فعلا محل کلام ما نیست، شاید به ما هم مرتبط باشه. اما اون چیزی که مهم است این است که قرآن دعوت میکنه برای فهم قرآن، سنت پیامبر رو هم باید داشت و از این جهت ما بی نیاز از سنت نیستیم.
البته دیدینیز گیبی بیزات پیغمبرمیزین علمی و پیغمبرمیزین صاحب olduğu bütün bu bilgiler ve sünnet Kur'an'dan kaynaklanmaktadır. Peygamberimizin ilminin temeli Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an'daki o hikmetlerden kaynaklanmaktadır. Fakat bunun yanı sıra Kur'an'ı da doğru anlayabilmemiz için sünnete ihtiyacımız bulunmaktadır. Eğer bizler hikmeti de kavrayabilmemiz için Hasan hocamızın okuduğu ayet-i kerimede insanları hikmete davet et ve açıklayıcısı ol. Bu da peygamberimizin bir görevlerinden olduğu için burada peygamberimizin sünnetini de kabul etmemiz gerekir. Dediğiniz gibi ama sahih rivayeti zayıf rivayetten ayırmak suretiyle.
و این که خب گفته شد به درستی که ما صرفا نمیتونیم از طریق روات سنت رو بشناسیم و اون رو در واقع سنت صحیح رو تشخیص بدیم و باید قرآن رو مد نظر داشته باشیم و با قرآن مقایسه کنیم، این هم مورد اتفاق علمای شیعه است. اساسا معتقدیم که قرآن به عنوان معیار و میزان تشخیص سنت صحیح از غیر صحیح روایات اهل بیت در اینجا فراوان است که کل ما خالف القرآن فهو زخرف، اصلا قابل قبول نیست. اما این معناش این نیست که هر آنچه را که در سنت وجود دارد ما می توانیم مستقلا از قرآن به دست بیاریم و بعدی سنت رو با قرآن مقایسه کنیم. اگر این چنین بود که ما نیازمند به سنت نداشتیم. پس بنابراین در سنت معارفی وجود دارد که ما از درون قرآن نمی فهمیم، هرچند پیامبر این معارف را از قرآن استخراج کنند. پس بنابراین در این که سنت نباید مخالف قرآن باشد مسلمه، اما ما تشخیص این که همه آنچه در سنت وجود داره بتوانیم با میزان قرآن بسنجیم اینم امکان پذیر نیست، چون بسیاری از تفاصیل علوم یا به تعبیر جناب استاد حکمت در اختیار ما نیست و اون رو از طریق پیامبر باید بدست.
Evet, raviler dediğiniz gibi ravilerle biz sünneti hemen kabul etmememiz gerekmekte. Ehl-i Beyt Mektebi'nin, Şia'nın en önemli esaslarından birisi sünnete bakışı, hadislere bakışı. En önemli kriter şudur ki Kur'an'a arz edilmelidir. Kur'an'la uyum içerisinde midir, değil midir? Eğer Kur'an ile uyum içerisinde olmadığı zaman o rivayetler kabul edilmez. Fakat şunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki evet, her ne kadar Peygamberimizin bütün ilmi Kur'an'dan kaynaklanıyor ise, esası Kur'an ise ve sünnet de çok önemli olmasına rağmen, sünnette bildirilen, peygamber tarafından bildirilen bir takım öğretiler ve bilgiler de vardır ki biz bunları hemen Kur'an'dan anlayamıyoruz. Her ne kadar bunları peygamberimiz Kur'an'dan anladıysa bile hemen bizim derk edeceğimiz konular değildir. Burada araştırma yaptıktan sonra sahih bilgileri, o hadisleri bizim kabul etmemiz gerekmektedir.
حالا اجازه فرمایید وارد بحث و موضوع اصلی میشه. خب سوال اصلی این بود که خلافت و امامت در قرآن کریم چگونه معرفی شده؟ طبعا در قرآن کریم در باب امامت و خلافت دو سطح بحث شده. یکی در باب اصول عامه امامت و خلافته، اینکه امامت چیست، خلافت ماهیتش چیه، اقسام خلافت کدامه، مستخلف کیه، مستخلفون ان کیه، اصلا مستخلف یا خلیفه دارای چه شرایطی باشه. اینا اصول عامه ای است که در قرآن کریم به روشنی از ابعاد اون سخن گفته شد.
Evet, bir diğer önemli konu ise sorumuzda var idi. Kur'an'da imamet ve hilafet konusudur. Bu imamet ve hilafet konusu Kur'an açısından baktığımız zaman iki yönden inceleyebiliriz. Birincisi genel kurallar noktasında, imamet ve hilafet konusundaki genel kurallar, yani imamet ve hilafetin kısımları nelerdir, halife kimdir, halifenin özellikleri nelerdir, bu gibi esasları biz Kur'an'dan anlayabilmekteyiz.
در بخش دوم قرآن کریم از مصادیق خلیفه سخن میگه، چه در امتهای گذشته یا در امت اسلامی مصادیقی رو برمی شمارد به عنوان مصداق خلیفه.
İkinci bölümde ise birincisi genel kurallar imamet ve hilafet konusunda Kur'an'dan anlıyoruz. İkincisi ise Kur'an'daki bazı ayetlerde geçmişteki ümmetler içerisinde, peygamberler içerisinde imam ve halifenin örneklerinden, mıstaklarından bahsedilmekte. Bunu da Kur'an'dan anlıyoruz.
Taban bahse ma inca dar bab usul asasi khilafat, mafhum khilafat ve mahiyet امامت و خلافت هست.
Burada bizim en önemli konumuz hilafetin esasları nelerdir, ana kuralları nelerdir, bu gibi konuları işlememiz gerekmekte.
برای شناخت مفهوم و ماهیت امامت و خلافت باید به مجموع آیات قرآن مراجعه کرد و آیات قرآن رو مثل یک سیستم هماهنگ در کنار هم مورد توجه قرار داد تا موضوع روشن بشه.
خلافت و امامتی iyi bir şekilde, kapsamlı bir şekilde mahiyetini anlayabilmemiz için Kur'an ayetlerine müracaat etmeli. Bu ayetleri, bu konu hakkındaki ayetleri yan yana dizerek böylece ana bir fikre ulaşmamız gerekmekte.
در باب ماهیت خلافت و تعریفی که قرآن کریم از جایگاه خلافت داره من به صورت البته مختصر عرض میکنم چون زمان وجود نداره. ما با دو دسته یا دو مفهوم از خلافت مواجهیم. یکی مفهوم عام خلافت هست و یکی مفهوم خاصی که قرآن از خلافت معرفی میکنه.
Hilafetin mahiyetine baktığımız zaman Kur'an'da hilafetin mahiyeti bizlere nasıl bildirilmiştir? Bunu iki şekilde biz anlayabiliriz, görebiliriz. Vakit kısa olduğu için kısaca değineceğiz biz bunlara. Bir genel hilafet bulunmakta ve bir de özel hilafet bulunmakta.
Esasen der vajahay kilidi Kur'an in halat vücud darad ki bazı az istimalat ve karburdhay Kur'an nisbet be in vajahay معنای عام هست و یکی معنای خاصی که قرآن به اون معنا توجه داره.
Evet, Kur'an'ın anahtar kelimelerine baktığımız zaman genelde bu konu karşımıza çıkmakta. Bazen genel hususlar kastedilmekte ve bazen ise özel hususlar kastedilmektedir.
معنای عام خلافت که جانشینی انسان بر روی زمین هست بارها در قرآن کریم آمده. از جمله در برخی از آیات به صورت کلی آمده آیه 74 سوره اعراف آیه 74 سوره اعراف دارد وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوؤاکم فی الارض. به صورت کلی به انسانها خطاب میکنه که گروه انسانها بر روی زمین به عنوان خلیفه قرار داده شدند. اینها کسانی هستند که با اختیار با سلطه‌ای که بر طبیعت و جهان مادی دارند مأمور هستند که وظایف خودشون رو انجام بدن.
Evet, Kur'an'da hilafet bir genel hilafet ve bir de özel hilafet. Genel hilafet noktasında insanoğlunun genelinin yeryüzünde halife olması bu Araf suresinin 74. ayetinde bildirilmekte. Allah insanı yeryüzünde halife karar kılmıştır. Yani mahlukatlar üzerinde, tabiat üzerinde bir otoritesinin olması manasında.
Hani gayi oğad Kur'an tabiri nasıl ki halâifel arz huvellezî جعلكم خلائف الارض. گاهی اوقات تعبیر شده خلائف فی الارض که تعبیر فی ارض فی الارض و جعلكم خلائف الارض در بین مفسران هم محل گفتگو قرار گرفته که اینجا وارد نمیشیم. به صورت کلی این معنای از خلافت در قرآن معناش استقرار انسان در زمین، انجام رسالت انسانی و الهی در زمین هست و هیچ گونه ارزش گذاری بر روی این خلافت در قرآن کریم وجود نداره.
Evet, burada insanın halife olması yani yeryüzünde halife olması Allah'ın insanı onun için yarattığı yeryüzüne gönderdiği o büyük ve yüce maksatlar için faydalanması manasında bir hilafettir. Yeryüzüne hakim olacak, yeryüzünde mahlukat üzerinde etkili otoriter olacak. Hedefi bu yetkinin verilmesi ise insanın yüce hedeflere ulaşması noktasında. Ama bu hilafet genel manada baktığımız zaman o kadar da kıymetli bir hilafet manasında değildir.
در اینجا اراده کلی خداوند بر استقرار انسانه و در آیات مختلف گفته شده که انسانی که خلیفه در زمین قرار داده شده ای بسا به کفر و شرک و انحراف میرسه یا ممکنه به راه ایمان و تقوا بیاد.
Burada insanın yeryüzünde halife olması yani yeryüzünde yaşaması ve hakimiyetinin bulunması yüce hedefler için. Ama diğer ayetlere baktığımız zaman neden bu o kadar da yüce bir kıymetli
bir değer değildir. Çünkü bazı ayetlerde buyurulduğu gibi insan bu hilafetini iyi manada da kullanabilir, kötü manada da kullanabilir. Kafir de olabilir, mümin de olabilir, hatta zalim bile olabilmektedir.
Ama Kur'an-ı Kerim az nou'i digeri az hilafet yad mikone ki inca ismi mizanim hilafet khasi. Yani insanhay khas ve bergozidehi az suyi Khudabend-i Mutaal به عنوان خلیفه تعیین میشن و اینها رسالت های خاص و برنامه خاص الهی رو اجرا میکنن.
و ikinci kısım, birincisi genel hilafetiydi, ikincisi ise ayetlerde geçen özel hilafettir. Özel hilafet ise bazı özel insanlar üzerinde Allah'ın görevler tayin etmesi, sorumluluklar yüklemesi ve özel olarak onları halife karar kılması, bunlara bir takım sorumluluklar yüklemiştir ve bunlar insanlar için bu sorumlulukları yerine getirmek zorundadırlar.
Yeki az mebarede in hilafet der sure-i Sad ayet 26 amede ki Khudavand mifermad ya Davud inna cealnake halifeten fil ard fahkum beynen nase bil haq, ki der inca yek nahve hilafet khas برای شخص حضرت داوود آمده که آثار خاصی هم داره.
Evet, özel hilafete bir örnek verecek olur isek Sad suresinin 26. ayetinde Allah Teala Hazreti Davud'a hitaben buyuruyor ki: "Ey Davud, ben seni halife karar kıldım ve yeryüzünde hak ile hüküm vereceksin." Dolayısıyla burada belli bir kişinin hilafetinden bahsedilmektedir.
Tefavut in hilafet khas ba un hilafet kulli insan در جهات مختلفی است. از جمله این که این خلافت دارای ارزش و مقام ویژه است. این خلافت باید در شرایط خاصی به انسان داده میشه. منصب و وظیفه خاصی بر عهده این خلیفه است که این در آیات متعدد نسبت به این مصداق از خلیفه آمده و خلیفه در این معنای خاص با یک مجموعه از امکانات، ظرفیت‌ها، علوم و قدرت‌ها به این منصب جعل میشه.
Evet, bu genel hilafetin dışında özel hilafetin, özel hilafet Allah genel hilafette insanların genelini halife karar kılmıştır. Özel hilafette ise belli şahısları halife olarak belirlemiştir. Bu insanları özel olarak hilafete seçmesinin bir takım sebepleri bulunmaktadır ve bir takım şartları bulunmaktadır. Bunlar bir takım kapasitelere sahibiydiler, bilgiye sahibiydiler ve güç ve yeteneklere sahibiydiler. Dolayısıyla halife seçilmişlerdi. Ve halife seçildikten sonra bundan kaynaklanarak onlara bir takım özel sorumluluk ve görevler verilmiştir.
Berai misal derhamin mevrede Hazreti Davud, خداوند متعال ویژگی هایی که برای خلافت داوود می شماره قابل توجه هست. خداوند می فرماد در قرآن کریم: انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. داوود رو به خلافت قرار دادیم اما همراه با او کوخا رو مسخر او قرار دادیم که صبحگاهان و شامگاهان با او تسبیح می کنند. و الطیر محشورة کل له اواب. یعنی جماعت طیر با خلافت و حرکت داوود همراه هستند. و شددنا ملکه و آتینا الحکمت و فصل الخطاب. یعنی این خلافت نیازمند به قوت و داشتن ملک و امکانات حکمت نیاز دارد و فصل الخطاب. و آتینا داوود و سلیمان علما. ما به داوود و سلیمان برای مقام خلافتشون علم دادیم. و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقتی این علم و این امکان و این ظرفیت رو دادن، اونها خودشون رو برتر از دیگر مؤمنان دیدند. نکته جالب این است که این خلافت به ارث میرسه و ورث سلیمان داوود. از داوود خلافت به سلیمان به ارث میرسه. و قال که تا آخر آیه و قال ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ. برای این خلافت و مقام خلافت زبان حیوانات رو به داوود و سلیمان دادیم و اوتینا من کل شی، از امور مختلف، از امکانات و ظرفیت‌های مختلف در اختیار خلیفه خودش قرار میده. از این نکات من عرضم این است که خلافت در مفهوم خاص اصطلاحی قرآن که مخاطبش برگزیدگان الهی هستند، یه منصب خاص با شرایط خاص، با وظایف و کارکرد خاص و اوصاف و مقامات ویژه است.
Özel hilafete ulaşan, Kur'an'ın bildirdiğine göre bazı insanlar Allah tarafından özel bir hilafete ulaşmışlardır. Bunların öylesine hilafete ulaşmaları söz konusu değil. Sad suresi 26. ayetinde Davud'un bir hilafete ulaştığından bahsettik. Yine neden bunlar halife olarak seçildiler? Başka ayetlere baktığımız zaman neden hilafete seçildiklerini görmekteyiz. Bir ayette buyuruyor ki sabah akşam Allah'ı tesbih ederdi, Allah'ı zikir ederdi ve diğer mahlukatlar da, dağlar da onunla birlikte Allah'ı zikrederdi. Demek ki Hazreti Davud'un zikir ehli olması burada en önemli şartlardanıydı. Ve yine o münacatlarında kuşlar da onunla birlikte münacat ederdi. Sonra Hazreti Davud'dan yine bahsediyor hilafete seçilmesinin nedeni olarak. Onun hikmet sahibi olması ve feslul hitap sahibi olmasından bahsediliyor. Yine Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud hilafete seçildiler. Çünkü onlar ilim ve bilgi sahibi kimselerdi. Ve bir diğer anladığımız şey ise özel hilafete seçilecek kimsenin Hazreti Davud ve Süleyman hilafetinde olduğu gibi irs ve miras alındığıdır. Bazıları babalarından, yüce insanlardan hilafeti miras almakta, Hazreti Süleyman'ın Hazreti Davud'dan bu hilafeti miras aldığı gibi.
خب در آیه 30 سوره بقره که قرآن کریم می‌فرماد و قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، می‌دانیم که در بین مفسران اختلاف وجود داره که آیا این خلیفه به معنای عام هست یا به معنای
Evet, Bakara suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala buyurdu ki ben yeryüzünde halife karar kılacağım. Müfessirler arasında şurada ihtilaf var. Acaba bu hilafet genel hilafet midir yoksa özel hilafet midir?
Bazı ha ba qara'in ayet mu'taqidan ki in hamun hilafet am hast. Yani Khudavand Mutaal khitabish be Adam be hame farzandan Adam ve hame insan hast ve hedef ایجاد خلافت انسان در زمین
است. Bazı müfessirlere göre Allah'ın yeryüzünde halife karar kılacağım sözü Allah'ın buradan kastettiği genel hilafettir. Yani insanoğlunu yeryüzüne yerleştireceğim ve insanların umumu, geneli benim yeryüzündeki halifem olacaklardır.
و بعضی ها با استناد به بخشی از همین آیات که خداوند می‌فرماد و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، معتقدند که این مخصوص حضرت آدم و برگزیدگان از حضرت آدم هست که علم اسماء را می‌دانند.
اما بو آیتلرین devamında geçen biz Adem'e isimleri öğrettik. Bazı müfessirler de işte bu bölümden yola çıkarak bunu kaynak göstererek diyorlar ki isim öğretilmiş kimseler yani Hazreti Adem ve Hazreti Adem gibi bazı özel kimseler yeryüzünde Allah tarafından halife karar kılınmıştır.
خب ما در بین مفسران هم شیعه این اختلاف رو می‌بینیم هم مفسران اهل سنت، اختلافی وجود دارد که تاکنون هم در بین مفسران معاصر شیعی و سنی همچنان طرفدار این دو نظریه هست.
Evet, hem Şia'da hem de Ehl-i Sünnet'te dediğimiz gibi yeryüzündeki halifeden kasıt nedir? İhtilaf bulunmakta müfessirler arasında. Bazıları genel hilafeti kastediyor ve bazıları da özel hilafeti kabul ediyor.
خب ما وارد این بحث نمیشیم چون محل نزاع هست. مهم این است که به اندازه کافی در قرآن کریم هم برای اون خلافت کلی هم خلافت خاص برگزیدگان الهی شواهدی داریم که میتواند مدعای ما رو اثبات کنه که خلافت معنای عامش غیر از معنای خاص. خاص است.
Evet, her iki düşünce içinde aslında hemen karar verebilmemiz çok zordur. Çünkü birinci görüş içinde, ikinci görüş içinde Kur'an-ı Kerim'den delil olarak bunları teyit eden, onaylayan birçok ayette bulunmaktadır.
من اشاره خواهم کرد در نوبت بعد نسبت به امامت که عیناً ماهیت امامت در قرآن کریم هم همین وضعیت دارد. یک معنای عام امامت وجود داره که کلی است، به همه پیشوایان گفته میشه، چه در عالم کفر چه در عالم ایمان، که ارزشی ندارد اون نوع امامت، صرفا نوعی پیشوایی است. اما قرآن کریم از نوع خاصی از امامت سخن میگه که مقام عالی است که به برگزیدگان الهی داده میشه و اینن همین شروط و امکانات و ظرفیت هایی که در باب خلافت گفتیم امامت هم دارد و در واقع امامت و خلافت یک مقام ویژه است.
Evet, hilafet konusunda dedik ki genel hilafet bütün insanların yeryüzünde halife olması bu çok da değerli bir şey olmayabilir. Çünkü kafiri de var, mümini de var. Ve bir de özel hilafet var. Bu ise Kur'an'da çok önemli görülmüş. Şartlar, kapasite ve sorumluluk sahibi olan kimselere verilmiş bir şeydir. Aynı şeyi gelecek bölümde sonraki soruda da eğer söylenilirse imamet konusunda arz etmek isterim. İmamet de iki kısma ayrılmaktadır. Genel imamet ve özel imamet. Genel imamet de hilafet gibi Kur'an'da çok da önemli ve değerli bir şey değildir. Çünkü kafir imam da olur, mümin imam da olur. Dolayısıyla bu genel imametin çok bir özel bir konumu bulunmamakta. Ama bir de özel imamet vardır, özel hilafet gibi. Bu ise çok değerlidir. Allah bazı insanları özel olarak imamet makamına ulaştırmıştır. Ve onların da bir takım kendilerinde kapasite vardır. Ve yine bir takım sorumluluklar sahibi Allah tarafındandır.
Ve ma mikhaim begim ki imamet be unvan yek mensab ilahi der Kur'an-ı Kerim be unvan yek asl matrah şude. و این سلسله امامان در طول تاریخ چه از سوی انبیای الهی یا اوصیای الهی وجود دارند و مصادیقی هم در قرآن کریم برای این امامت و خلافت ذکر شد.
Dolayısıyla bizim diyebiliriz ve bunun içinde Kur'an'dan ayetler ile delillerimiz bulunmakta. Tarih boyunca Allah bir takım özel imamlar karar kılmıştır. Özel halifeler olduğu gibi peygamberler döneminde, peygamberimizin döneminde, peygamberimiz sonrasında ve bir takım özel insanlar özel imamet makamına erişmişlerdir. Bunu da Kur'an'dan ayetler ile ispatlayabilmekteyiz.
Şöyle der nöbete bad bahse imamet ruhan matra.
Evet, sözlerimi bitiriyorum. Sonraki bölümünde bu konuya değiniriz.
Çok çok teşekkür ederim Sayın Üstad Sübhane Bey'e. Sözlerinden anlaşılan o ki Kur'an-ı Kerim'den biz bütün kavramların mefhumunu elde edeceğiz. Mistakını hadislere bırakacağız. Yani hilafet nedir, imamet nedir? Önce bu hakikata vakıf olabilmek için bunun mefhumunu, anlamını Allah Azze ve Celle Bayındır Hocam'ın işaret ettiği gibi her şeyi beyan etmiş. La ratbun ve la yabis illa fi kitabin mübin. Her şey beyan edilmiştir. Ama mefhum anlamında beyan edilmiştir. Mistak anlamında ise hadislere müracaat etme mecburiyetindeyiz. Fakat bizler önce mistaka gitmişiz bu 14 asır içerisinde. Onun üzerinde ihtilafa düşmüşüz. Mistak gösterge, yani ayette diyelim hilafet dediği zaman hilafetten maksat nedir, anlamı nedir? Allahu Azze ve Celle bunu ümumi ve hususi bir şekilde imametle ilgili nasıl buyurdular üstadımız? Bir genel anlamıyla imamet vardır. Hem küfrü kapsıyor hem imanı kapsıyor. Bir de özel anlamıyla imamet vardır. Bu mefhumları biz Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın kitabından anlasak, ki zaten Kur'an'ın da bütün açıkladığı meseleler bunlardır. Ondan sonra mistakı nedir? Yani göstergesi nedir? Ayetin işaret parmağı neleri, kimleri gösteriyor? Ona gitsek bu sefer hadis sahih midir, değil midir? Senedi ne şekildedir? Bunları araştırdıktan sonra o hakikate ulaşma şansımız olur. Ben şimdi sözü yine aynı soru üzerine saygıdeğer Bayındır hocama, ustada bırakacağım. Acaba Kur'an'dan mefhumsal anlamda hilafetten neyi anlamalıyız? Allah Azze ve Celle nasıl beyan etmiştir? Daha sonra imamet meselesine inşallah geçeceğiz. Arz ettiğim gibi mektepsel anlamdaki anlayışı vardır. Bir de özel mücedditlerin, yenilikçi hocalarımızın kendi görüşlerine de yer verirse daha güzel olur. İnşallah belki geleceğe dair bir çığır açmış olur. Hocam buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu halife konusu dendiği zaman insanların ilk aklına gelen işte Sübhani Hoca'nın da okuduğu Bakara Suresi'nin 30. ayeti. Bir Türkçe meali alan kişi işte hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Hemen halifeyi orada görüyor. Şimdi ben bu halife konusunu hikmet metoduyla kısaca anlatmaya çalışacağım. Allah-u Teala meleklere diyor ki yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hemen melekler itiraz ediyorlar. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ دِمَا Ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Şimdi eğer Allah'ın halifesi ki bizim yani sünni tefsirler de aynı şey diyor. Diyelim bu Allah'ın halifesi olacak. Yani Allah'ın yerine geçecek manasındadır. Haşa Allah bir yere gitmiyor ki onun yerine gitsin ama öyle onu doğru kabul ederim. O zaman melekler demiş olur ki Ya Rabbi senden çektiğimiz yetmiyor muydu başımıza Adem'i bela ediyorsun? Nedir? Yani yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak. Çünkü halife diğer ne yaparsa onu yapar. Başka bir şey yapmaz. Şimdi bu halife kelimesinin manası ne ki? Şimdi bu hikmet metodu öyle güzel bir şey ki siz bunu buradan şeyi de çıkarıyorsunuz. Yani sözlüklerdeki bir takım hataları da bulma imkanına sahipsiniz. Bakın mesela Hud suresinin 118. ayetinde Allah şöyle diyor. O ayette dedi ki ben yaratacağım dedi. Şimdi bakın burada ne diyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَ Eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı insanları tek bir ümmet, tek bir topluluk yapardı. Yani imtihan için yaratmasaydı insanları. Ama وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Bunlar sürekli ihtilaf edeceklerdir. Biri o tarafa, biri o tarafa çekecektir. İlla men rahime rabbuk, sadece Rabbinin merhamet ettiği, ikramda bulunduğu hariç. Onlar da kim? Doğru yolda olanlar zaten. Onu da söylüyor ayetlerde. Arkasında ne diyor? وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Allah insanları bunun için yaratmıştır. İhtilaf etsinler diye, muhtelif olsunlar. O zaman halife kelimesi şeydir, Arap dili açısından fail veznindedir. İsmi fail de olur, ismi meful de olur. Arkasından gelen ta da mübalağa içindir. Yani bir şey ifade eder. Ne diyelim yani bir vurgu ifade eder. Şimdi bakın melekler niye buna karşı çıkıyorlar? Diyor ki Allah ben yeryüzüne bir muhalif varlık yaratacağım. Şimdi melekler bakıyor ki örnek olarak bir şeyi düşünün bir kümesi. Kümesle tavuklar birbirine muhalif değildir. Tavuklarla horozlar da muhalif değildir. Ama sadece muhalif olan horozlardır. Onun için iki horoz bir kümeste barınmaz. Birbirlerini öldüresiye oradan uzaklaştırmaya çalışırlar. Ama Allah yeni bir canlı yaratıyor. Erkeği erkeğine muhalif. Kadını kadına muhalif. Kadını erkeğine muhalif. Ya Rabbi bu ne bu fitne? Bunlar hem de akıllı da bir varlık. Ortalığı yıkarlar Ya Rabbi. Allah-u Teala sizin görüşünüz yanlıştır demiyor. Yani yanlış söylüyorsunuz demiyor meleklere. Diyor ki İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Bu muhalefet hakta da olur, batılda da.
Batılda olursa yeryüzü fitne ve fesada gider. Gerçekten her şey ortadan kalkar. Bugün yeryüzünde fesat çıkaranlar insanlardır. Hayvanlar değil. Ama eğer muhalefet hakta olursa, doğruyu bulmada olursa, ilimde olursa o fark eder. Ondan sonra Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a ilim öğretiyor. Diyor ki Adem'e isimlerin tamamını öğrettim diyor. İsim ne demek? Bir iş neye yarar? İşte bu mikrofon, ama mikrofon demenin bir anlamı yok ki, neye yaradığını bilmek lazım. Allahü Teala gökler, sadece yeryüzü değil, göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkların neye yaradığını Adem Aleyhisselam öğretti. Gökte değil, göklerde. Ondan sonra meleklere dedi ki, hadi bakalım dedi. Enbi'uni bi esma-i hâulâ in kuntum sâdikin. Siz bu Adem'e itiraz ettiniz ya, haklıysanız şu isimleri bana bir anlatın bakalım. Çünkü melekler gökleri yeri biliyor ama her şey neye yaradığını bilmiyor ki. Görüyorsunuz işte şurada dünya kadar altın görür. Altının ne yaradığını bilmezsen senin için altın hiçbir taştan farklı değildir. Ondan sonra dediler ki, yani bir bilmiyorlar ne, bunların ne işe yaradığını. Ya Rabbi, bizim sana boyun eğeriz. Sen bize neyi öğrettiysen onu biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Sen her şeyi bilen ve kararları doğru olansın diyor. Allah bu defa Adem'e dedi ki, bakın bir de şunu da söyleyeyim burada. Bu hikmet metoduyla İkra suresi, yani Alak suresinde Allah Adem'e isimleri yazıyla öğrettiğini söylüyor. Alleme bil kalem. Alleme linsane malem yalem. Yazının icadı diye bir olay yok. Allah Adem'e yazıyla öğretmiştir. Ondan sonra soruyor. Diyor ki Adem diyor. Şey Allah bize Adem'den istiyor. Şunlara bunların neye yaradıklarını anlat bakalım. İsimleri anlat bakalım. Bir de Arapça bilenler açısından söyleyeyim. Önce el esma'e kulleha ha zamiri akil olmayanlar için öğrettikten sonra enbihum bi esmaihim hum zamirine dönüştü akıllar için. Çünkü akıl ilim demektir. Ondan sonra şimdi anlattı Adem Aleyhisselam, anlattıktan sonra felemme enbehum bi esmaihim, onların yani onlarla ilgili bilgileri onlara anlatınca, aktarınca Allahü Teala dedi ki, ben size dememiş miydim, göklerin ve yerin gaybını bilirim. Yani siz göklerde yerde birçok şey biliyorsunuz ama bilmediğiniz dünya kadar şey var. Bilirim demedim mi ben size? Ondan sonra diyor ki sizin aşağı vurduğunuzda bilirim, gizlediğinizde. Bakın melekler de imtihana tabi varlıklardır. Ondan sonra içlerinde gizledikleri ne? Adem'i kıskanıyorlar. Daha yeni yaratılan insana bak. Bunun Kur'an'da çok sayıda ayeti var. Ben fazla vaktimiz olmadığı için şey yapıyorum. Şimdi ondan sonra melekleri emrediyor. Hadi bakalım Adem'e secde edin. Secde demek anlı yere koymak değil. Arap dilinde eğilmek, saygıyla eğilmektir secde. Adem'e bir saygı gösterin bakayım. Hadi, hadi. Şimdi orada hepsi saygısını gösterdi, sadece iblis göstermedi. Şimdi iblis de mukarrep meleklerden. İblis de melek. Ondan sonra diyor ki şimdi Eba vestekbere ve kâne minel kafir. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Bak, hepsi secde etti, iblis hariç. İblis onlardan istisna ediliyor. Yani onlardan bir parça olmasa iblis hariç denmez. O onlardan. Ama ondan sonra bu suçu işledi, bu suçu işleyen kim olursa olsun yoldan çıkacağına dair Allahü Teala İsa Aleyhisselam ve mukarreb melekleri Nisa suresinin 173. ayetinde örnek veriyor. Oraya isteyen bakabilir. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Adem Aleyhisselam, bakın Adem Aleyhisselam'ın da ilk muhalefet ettiği kimdir biliyor musunuz? Allah'a muhalefet etmiştir Adem Aleyhisselam. Adem, Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a dedi ki, vakitten dolayı hızlı geçiyorum. İşte dedi, bakın şu bahçeye gir dedi. Ahiretteki cennet değil, bu dünyadaki bir cennet. Bahçeye girin dedi. Eşinle beraber şu bahçeye yerleş dedi. Ama şu ağaçtan yemeyin. Her şey serbest. İblis de senin düşmanındır dedi. Sakın bu sizi bu bahçeden çıkarmasın. Adem orada iblisin boynuna geldi ve o ağaçtan yedi. Yedikten sonra da Allah-u Teala ne diyor? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi diyor, biz yanlış yaptık. Bakın, ilk muhalefeti Allah'ın emrine yapıyor. Onun için dikkat edin, bütün ailelerde muhalefet vardır. Karı koca birbirine muhaliftir. Evlatlar birbirine muhaliftir. Evlat anneye babaya muhaliftir. Ama başaranlar Allah'ın kitabına uyanlardır. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'la, bakın yeryüzünde iki tane, iki kişi var bu muhalefetten dolayı. Allah-u Teala diyor ki وَقُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ. Hatta şeyde Taha suresinde اِحْبِطَ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ diyor. Bir Adem, bir Havva, çıkın buradan, biriniz yerine düşman olacak. Çünkü ikisi de muhalif. O diyecek ki, bak karı koca hep bilir. Kadın der ki evde benim sözüm geçsin, erkek der ki benim sözüm geçsin. Allah-u Teala da diyor ki, o Adem Aleyhisselam'a, benden size bir kitap gelir de hanginiz kitabı uyarsanız, o mutlu olur diyor. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dolayısıyla buradaki bu halifelik çok farklı bir şeydir. İşte bunu hikmet metoduna göre şey yaptığımız zaman, tamam. Evet, Allah-u Teala elbette Davud Aleyhisselam'a da demiştir, halife kelimesinin sözlük anlamına halif ismi fail de olur, ismi meful de olur. Yani Adem Aleyhisselam kimin yerine geçti? Kimsenin yerine geçmesi gelmez. Kendinden sonra kimseler gelecek olana da halife denir. Yani halif manasına, arkasına birisini bırakan, öbürü de mahluf manasına, evlatlar da onun halifesidir. Biz hepimiz bizden önce gelenlerin halifesiyiz. Şimdi bir de bir yerde bir başkasının bir toplu bir yere yerleştirme meselesi var. Şimdi Sübhani Hoca'nın okuduğu Davud Aleyhisselam'la ilgili bakın şuna da dikkat edin. Şimdi az önce Allah-u Teala ayetlerden ne öğrendik? Adem ilk muhalefetini Allah'a yaptı. Ama sonra hatasını anladı. Bak burada da diyor ki Sübhani Hoca'nın okuduğu ayette Ya Davud inna ce'annâke halifeten fil ard. Şimdi bir toprağa halife ne demek? Önceki yönetenlerin yerine sen geçeceksin demektir. Onların yerine sen geçiyorsun. Yani arkasından gelme manasına bir halife. Tamam. Peki ondan sonra ne diyor bakın Davud Aleyhisselam'a? Fahkum beynen nâsi bil hak. Allah Davud Aleyhisselam'a da kitap vermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onu net bir şekilde görüyoruz. İnsanların arasında zaten genelde kabul edilir. İşte Davud'a da kitap verildiğini kabul etmeyen yoktur. İnsanların arasında hakla hükmet deniliyor. Niye? Çünkü yönetici insanların arasında hükmetmesi lazım. Doğru yönetmesi yapması lazım. Ve la tettebiyel hava, bakın. Sakın ha hevana uyma. Kendi arzuna göre hareket etme. فَيُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Sen arzuna uyarsan, o senin arzun seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır. İşte Adem de arzusuna uydu. Niye? İblis geldi dedi ki, sana bir ağaç göstereyim mi? Şundan hele şunu bir ye, ölümsüzleşirsin. Ve melik olacaksın, yönetici olacaksın. Ya Allah'ın vermediğini bir ağaç mı verir ama düşünemedi. Hevasına uydu. Bakın aynı uyarıyı Allah Davud Aleyhisselam için yapıyor. Hepimiz için geçerlidir. Allah'ın Resulleri, son cümle şunu söyleyeyim. Bizde şöyle bir şey vardır. Resuller masumdur. İsmet sıfatları vardır. Allah tarafından korunmuş. Ya korunan bir kişi bana nasıl örnek olacak kardeşim? İşte Adem Aleyhisselam bak, eğer Allah korumuşsa eğer Davud Aleyhisselam'ı, Allah seni Allah'ın yolundan saptırır kelimesini söyler miydi? Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Bu kadarla yetinelim.
Çok çok teşekkür ederim saygıdeğer hocama. Güzel beyanatlarda bulundular. Tabii hem kendi görüşlerini herhalde, değil mi?
Yok, burada kimsenin ihtilafı yoktur.
Tamam. beyan ettiler. Allah razı olsun. Ben son sorumu soracağım. Yalnız bunu da arz edeyim. Bu ismet meselesi falan, buna girsek çıkamayız. Bir risalet makamı var, bir nübüvvet makamı var. Ehl-i sünnetin çoğunluğu risalet makamında bütün Resuller masumdur derler. Nübüvvet makamında zelleye düşebilirler falan. Şia'da nübüvvetle risaleti pek ayrıştırmıyorlar. Hepsinin elinde ayetler falan var, deliller var. Onu inşallah ayrı bir celesede, bu devam ederse devam ettiririz Allah nasip ederse. Benim sorum imametle ilgili olacak Sayın Sübhani Hocam. Ben peygamberlerle imamlar meselesine, Kur'an'a baktığım zaman Allahu Azze ve Celle En'am suresi 124'te peygamberlikle ilgili buyuruyor. Allahu a'lem heysu yec'el risaletehu. Allah risaletini nereye, kime karar kılacağını en iyi bilendir. Ama imamet meselesine bakıyoruz. İmamet hususunda 4 tane takriben şartlar buldum. Oysa ki peygamberlikle ilgili bir şartlara falan şahit olmadım. Varsa istifade ederiz. Birincisi, imam olması için bir peygamberin veya Resulün, Nebinin zalim olmayacak. İkincisi, sabırlı olacak. O da ulul azmin sabrına sahip olacak. Normal sabra değil. Ve la tekun ke sahibil havut diye ayet de var. Yani Yunus peygamberin sabrı gibi öyle bir sabra sahip olma. Fesbir kema sabera ulul azm minel rusul diyor. Resullerden ulul azm olan peygamberlerin sabırlarına sahip ol diyor. Hazreti İbrahim'le ilgili elbette. Üçüncüsü yakin olacak, yakin ehli olacak. Dördüncüsü abid olacak. Ve kânû lenâ âbidîn. Daha önceden abid olacak. İmam olduktan sonra değil. Sorum şudur. Acaba Allahu Azze ve Celle peygamberliği verirken hiçbir şart koymuyor. Allahu a'lem heythu yec'al risalete. Sadece bunu söylüyor. Allah risaletini kime, hangi aileye, hangi şahsa verecek? Bunu en iyi bilendir diyor. Ama imamete gelince şartlardan bahsediyor. Sizden ricam, önce imametin manasını, daha sonra da acaba imamet Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında ve izibtele İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne, bir sürü sınavlardan sonra gale inni cailüke linnâsi imama diyor. Acaba imamet derece olarak, mertebe olarak nübüvvetten üstte midir, nedir? Bunu da sizden istifade edelim. Buyurun.
من نسبت به فرمایشات جناب استاد در باب خلافت یه نکته رو عرض کنم. خب تفسیری از آیه 30 سوره بقره ارائه دادن که عرض کردم یک تفسیر هست در بین مفسرین از قدیم و جدید. یه تفسیر دومی هم وجود دارد که این تفسیری که ایشون ارائه دادن هم تو که من عرض کردم بحث خلافت عمومی است، خلافت کل بشر هست و به معنای سیطره و اختیار بشر در عالم دنیاست. عرض کرد
استادموز بایندر هجاموزن بقره سورسین 30. آیتیندکی آدمین هلافتی ایل علاقلی olarak آیتدکی söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim ki dediğim gibi müfessirler bu konuda iki tane görüşü var. İnsanın genel hilafeti veyahut da özel hilafeti. Üstad genel hilafet konusuna değindiler.
Ama ya tefsir diğeri der beyni bu fesserin vücudu dare ki onha hem be garineyi der ayat işare mikonand ki migen ne in hilafet hilafet umumi ki der ayat diğer hast nist بلکه خلافت خاصی است که مربوط به برخی از برگزیدگان الهی مثل حضرت داوود است.
اما بعض مفسرین ده çok sağlam delilleriyle Kur'an'dan ayetler getirerek delilleriyle savundukları ikinci görüş ise insanın genel hilafeti değil, bazı özel kimselerin Allah tarafından özel hilafete ulaşması kastedilmiştir. Mesela Hazreti Davud örneğindeki gibi.
این مفسران به فقراتی از آیه اشاره میکنند، از جمله و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، که میگن علم اسماء علم عادی نبوده، یعنی علم طبیعت و این امور طبیعی نبوده و الا چیزی نیست که ملائکه اون رو ندونن.
Bu ayetlerden birisi özel hilafet kastedilmiştir burada. Bunu savunanların getirmiş olduğu ayetlerden, delil olarak getirdiği ayetlerden birisi de Adem'e isimlerin öğretilmesiydi. Burada öğretilen isimler tabiat bilgisinin isimleri değildi. Zira bunu melekler de bilmekteydiler.
Hemin ki melaike vakti ki un ilmi khas ve az Hazreti Adem didend, der mukabele فرمان الهی خاضع شدند و تسلیم شدند که خلافت حضرت آدم رو بپذیرند. این مفسرین میگن این نشاندنده این است که یک علم خاصی است که به اون افراد خاص داده میشه و از این جهت این خلافت خلافت عمومی نیست، همون خلافت خاص است.
Evet, Hazreti Adem'in isimleri söylemesinden sonra meleklerin de bir anda saygı ile saygılarını göstermesi ve kabul etmesi bunu gösteriyor ki öğretilen isimler ve Adem'in söylediği isimler çok özel bir isimlerdi, çok özel bir bilgiydi. Meleklerin bile ulaşmadığı bir bilgiydi ki bunu sadece Hazreti Adem bilmekteydi. İşte bu da bütün insanların değil de Allah'ın bazı insanları özel hilafet makamına, bu özel bilgiye sahip olan insanları özel hilafet makamına seçtiğinin göstergesidir.
خب از این آیه که بگذاریم، آیات دیگری که خوندیم کاملا نشون میده که در قرآن کریم یک خلافت خاصی وجود داره که مخصوص برگزیدگان الهی است.
Bu ayetlerin dışında daha önce de okuduğumuz ayetlerden de anlaşılan Kur'an-ı Kerim'de bazı özel kimselerin, özel insanların Allah tarafından hilafet makamına seçildiğini göstermektedir.
Ben اینجوری فهمیدم که جناب دکتر میخوان آیه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض رو به همون معنای عام خلافت تفسیر کنن.
Ben Üstad Bayındır'ın sözlerinden şunu anladım. Ey Davud, seni yeryüzünde halife kılacağız cümlesinden, yani genel hilafet kastedildiği, genel bir hilafetin kastedildiği anlaşıldığını, kabul ettiğini anladım.
Halanki yek ma'nai khasi az hilafet hast ki Khudavand insan khasi ro dar zemin daray mansab khasi mikone.
Ve bu özel bir hilafet kastedilmiştir. Allah Teala bir insanı, özel bir insanı yeryüzünde bir takım özel sorumluluklar ile halife karar kılıyor.
İn az ki Kur'an-ı Kerim be dombal enna cealnake halifeten fil arz mifamad fahkum beynen nase bil hak.
Dolayısıyla hemen peşi sıra yeryüzünde halife kılacağızdan sonra, kıldıktan sonra insanlar arasında hemen bir sorumluluğunu bildiriyor ve sorumluluk bırakıyor o özel halife için. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver.
Ve tasrih mikul Kur'an-ı Kerim ve şaddadna mulkehu ve ataynahul hikme ve faslal hitab.
Ve devamında da tehkit ederek diğer özelliklerini verilenleri bildiriyor ki biz ona hikmeti verdik ve faslul hitabı verdik, hükümeti verdik.
Hop, sual in az ki eğer برای این خلیفه ملک قرار داده میشه، حکمت قرار داده میشه و فصل خطاب، این یک معنای خاصی از خلافت در قرآن.
Evet, burada 3 tane şey verildiği söyleniyor. Hikmet verildi, mülk verildi ve faslul hitab verildi. Dolayısıyla verilen bu hilafet makamı Hazreti Davud için özel bir hilafet makamı olduğunu bize bildirmektedir.
پس بنابراین اگر در خلافت به معنای عمومی گفته می شود که همه انسان ها مسئولند، در اینجا گفته میشه مسئول هدایت اونها، دادن حکمت به اونها، حکم کردن در بین اونها به عهده این انسان های برگزیده و خلیفه های خاصه.
Evet, bu 3 tane görev hükümet etmeleri, feslul hitaplarının olması ve hikmet sahibi olmaları bunun başkalarından daha farklı bir sorumluluk ve konumda olduğunu göstermektedir.
Ve der ayet çenanki işare kerdim mifarmad ve uti namen kulli şey. Az heme çiz, heme un umuri ke beraye in khilafet khas lazım ast به حضرت داوود داده شد.
Başka bir ayette de bu özel hilafete ulaştırılan Hazreti Davud için her türlü bilginin verildiği bildirilmektedir.
ببینید همین امامت عمومی و امامت خاص عیناً در قرآن کریم بیان شده.
Yine bu aynı şekilde imamet konusu için de geçerli. Kur'an-ı Kerim'de bir genel imametten bahsedilmiştir ve bir de özel imametten bahsedilmiştir.
گاهی قرآن کریم امامت رو به معنای لغوی اون و به صورت کلی به معنای پیشوایی میدونه.
Kur'an'ın bazı ayetlerinde sözlük manası kastedilmiş. Yani öncü, lider, önder manaları kastedilmiştir. İmameti bu genel manada değerlendirmiştir ayetler.
Ama Kur'an-ı Kerim az yek imamet khas sukhan mige ki Hazreti İbrahim ba'd az maqam nubuvvet ve risalet bu un imamet dast peyda kerd.
Ama bazı ayetlerde ise öyle değil, genel manada değil. İmamet özel manada bahsedilmiştir. Bakara suresinin 124. ayetinde Hazreti İbrahim için nubuvvetten sonra verilen bir imametten bahsediliyor.
ببینید در اینجا هم باز تعبیر این است که انی جاعلک للناس اماما.
Evet burada dikkat edelim. Ayetteki tabir şudur. İnni benim sadece ben seni yeryüzünde imam karar kıldım.
Yani این خداوند است که چنین امامتی رو برای حضرت ابراهیم قرار داده.
Evet yani Allah Teala bizzat Allah Teala'nın kendisi Hazreti İbrahim'i imamat makamına ulaştırmış ve seçmiştir.
و در آیه شریفه آمده وقتی که حضرت ابراهیم مقام امامت دید این مقام اونچنان براش بزرگ بود که تقاضا کرد که در ذریه او هم ادامه پیدا کنه.
Öyleyse imamet makamına ulaştıracak olan Allah'tır ve Allah bu ayette Hazreti İbrahim'i imamet makamına seçmiştir. Bu imamet makamına seçilmek Hazreti İbrahim için o kadar büyük ve sevindirici olmuştur ki ayetin devamında başka bir duada bulunuyor.
و خداوند می‌فرماد لا ینال عهد الظالمین. نکته‌ای که در این آیه هست این است که امامت رو به عنوان عهد خداوند بین خدا و امام یاد می‌کنه.
kendi neslinden de imamların karar olmasını gelmesini istiyor ama Allah Teala şu şartı ortaya sürüyor. Diyor ki imamet makamına ulaşacak birisi asla zalim olmaması gerekmektedir.
یعنی این امامت برای مردم سودش به مردم میرسه اما عهد و منصبی است که از سوی خداوند نسبت به امامان و ائمه داده میشه.
امامت مقامının faydası insanlar içindir. Bir insan imamet makamına ulaştığı zaman bundan en çok faydalanacak olan kimse insanlardır ama imamı seçmek, tayin etmek ve şartlarını belirlemek ki zalim olmamak en önemli şartıydı. Bu ise Allah-u Teala'nın sorumluluğunda olan bir görevdir.
Baz der inca mibinim ki Khudavand-ı Muteal baraye imamet, in imamet khas, şuruti qail est. Az cümle ki mifermad, la yanalu ahde zalimin. Yani in ahd, in peyman ilahi, in maqam, hatman bayad be insanhay ma'sum berese, kesani ki zalim nisbet be khodeshun va digaran nabudan.
Yine Bakara suresi 124'ün sonundaki ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala imamet makamına ulaşmak için bir şart belirliyor ve bu da insanın zalim olmaması. Dolayısıyla zalim olan birisi asla Allah tarafından imamet makamına eleştirilmez.
Ama der muqayese miyan imamet ve risalet ve nubuvvet ki Cenab-ı Ustad fermudand çe tafavuti darad. خب طبیعتاً تفاوت وجود دارد و ما از آیه قرآن کریم می‌فهمیم که مقام امامت برتر از مقام نبوت.
Bir diğer soru ise nubuvvet, risalet ve imamet bu üç kavram arasındaki makam arasındaki farklar nelerden ibarettir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayetlerden bu üç makam arasındaki çok büyük önemli farkların olduğunu anlıyoruz. Nubuvvet, imametin nubuvvet ve risalet makamından daha üstün bir konumda olduğunu görmekteyiz.
Yani vakti Khudavand Mutaal mifarmad enni ca'iluke linnas imama, ba'd az in ast ki Hazreti İbrahim nubuvvet ve risalet ro berhordar bud.
Bakara suresinde Hazreti İbrahim'e hitaben 124. ayette buyuruluyor ki ben seni insanlara imam karar kıldım. Bu kesinlikle Hazreti İbrahim'in nubuvvet ve risalet makamından sonra verilmiş olan bir makamdır.
خب طبیعی است برای نبوت و رسالت هم قرآن کریم شرایط مختلفی قرار داده. از جمله همون طوری که گفته شد هم نسبت به علم و حکمت به اونها میزان داده میشه، علم و حکمت دارند، دارای عصمت هستند و در آیات مختلف این شرایط برای نبوت و رسالت هم آمده.
قرآن کریم‌دهکی آیتلرده نبوت و رسالت için de bazı şartlar beyan edilmiş ve buyurulmuştur. Örneğin risalet ve nubuvvet makamına erişecek kimsenin ilim sahibi olması, hikmet sahibi olması, ismet sahibi olması ve mizan sahibi olması şartları koşulmuştur.
Ama همونطور که استاد فرمودن نسبت به امامت این شرایط با تأکید و صراحت بیشتری آمده.
Ama kanatlı hocamızın da dediği gibi imamet konusundaki şartlar daha bir tekit edilerek, daha bir ön plana çıkarılarak belirtilmiştir Kur'an'da.
Şayet delilish in başad ki nubuvvet ve risalet şeraitish ma'lume beray merdume ve in baverish ve i'tiqadi be u duşvar nist. Ama imamet be unvan maqami be in bozorgi jaygahi darad ki mumkine موجب ابهام یا انکار قرار بگیره یا درست تشخیص ندند. از این جهت قرآن کریم در باب شرایط امامت اون ویژگی ها رو تاکید میکنه.
قرآن کریم ده امامتین شرطلارına امامت مقامına ulaşacak kimsenin şartları Kur'an'da daha detaylı anlatılmış, üzerinde daha fazla durulmuş, nubuvvet ve risaletten daha fazla durulmuştur. Bunun nedeni nedir? Çünkü nubuvvet ve imamet, nubuvvet ve risalet herkes tarafından bilinen bir husustur. Ama bunlardan gibi çok önemli olan imamet makamını derk edebilmek, tanıyabilmek ve imamın kim olduğunu anlayabilmek çok daha önemli olduğundan dolayı imamet şartları daha bir detaylı şekilde anlatılmıştır.
Hop, az ince ham netice mişe, ham to ki der bab-ı hilafet gofte şud ki hilafet makam-ı khasist که برای گروهی خداوند قرار میده تا مردم رو راهبری و هدایت کنند، امامت هم همون ماهیت خلافت داره و جایگاهش راهبری امت هست از طریق حکمتی که اونها به عهده دارند و قدرتی که خداوند برای اونها قرار میده.
Halifenin, özel halifenin nasıl ki insanları doğru yola sevk etmeleri için, önce olmaları için Allah tarafından özel halife olarak seçilmişse onlar, imam da aynı şekilde Allah bazı kimseleri özel olarak imamet makamına seçmiş ve ulaştırmıştır. Bunların da görevi insanlara kelime manası itibariyle önce olmaları, yol göstermeleri ve liderlik etmeleridir.
Az inca ma mifahmim ki Kur'an-ı Kerim insanharu der zemin kudretu hayatu imkanat ve ihtiyar dade. اما برای هدایت اونها و دستیابی اونها به حکمت و میزان و انتخاب راه درست به پیامبران، انبیا و امامان نیازمند.
Evet, Allah Teala insanı yaratmış, yeryüzüne göndermiş, insana bir takım imkanlar, kapasiteler vermiş, bunlardan faydalanmalarını istemiş. Ama bu insanların doğru yolu bulabilmeleri, Allah'a ulaşabilmeleri için de bunlara yol gösterecek, önce olacak hidayet önderlerini göndermiştir. Bu hidayet önderleri peygamberlerdir, resullerdir ve imamlardır.
Der vâgı netice ve gayeti ki az hilafet heme insanha, در زمین خداوند داره از طریق هدایت انبیا و ائمه است که تحقق پیدا میکنه.
انسانların genel hilafetinden, bütün insanların yeryüzünde genel anlamda halife olmasındaki en önemli maksat özel halifeleri takip ederek doğru yolu bulmaları ve saadete ulaşmalarıdır.
از این جهت قرآن کریم تأکید دارد که در حیات انسان، در سعادت انسان و برای رسیدن انسان به مقصد ما نیازمند به کسانی هستیم که از سوی خداوند منصوب میشن، مبعوث میشن و اونها هستند که علم و هدایت الهی رو به انسانها میرسونن.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de insanların yaratılış gayesi, hedefi, saadete ulaşmaları, iyi bir insan olmaları ve bunun için de Allah-u Teala'nın özel insanları seçip gönderdiğinden bahsedilmektedir. Nebiler, peygamberler, resuller ve imamlar bunun içerisindedir. İnsanlara önce olup yol göstericilerdir, saadet yolunun göstericileri.
Çok çok teşekkür ederim saygıdeğer hocama. Elbette arz ettiğim gibi biz imametin burada mefhumunu Kur'an-ı Kerim üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Genel imametten konuştuk. Yani İbrahim'i imamet, Kur'an'ı imamet. onlardan konuştuk. Ve bu İbrahimi imametin Hazreti İbrahim'in sahip olmuş olduğu nübüvvet ve risalet makamından sonra Allahu Azze ve Celle tarafından kendisine ihsan edildiği için, lütfedildiği için bunun önemli bir makam, önemli bir derece, mevki olduğunu Kur'an-ı Kerim bize buyurmuş oldu. Ondan sonra biz hadisler üzerinden Kur'an'dan sorsak ki ya Rabbi, ey Allah'ın kitabı ve ey Allah'ın Resulü, bu Kur'an'da İbrahim'i imamın zamanımızda, bizim dönemimizde bir karşılığı var mıdır, kimdir? O ayrı bir meseledir. Biz onlara girmiyoruz tabii. Şimdi son sorumuzun ikinci bölümünü saygıdeğer hocam Abdülaziz Bayındır Bey'e veriyorum. İnşallah ondan istifade edeceğiz. Buyurun hocam.
Evet, şimdi Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'la ilgili İbtela İbrahim'e Rabbu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi İbrahim'i bir kısım sözlerle imtihan etti. O da onların hepsini tas tamam verdi. İmtihanı başardı. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Ben seni insanlar için imam yapacağım dedi. Ya da yapıyorum. İki manada olur. O da soyumdan gelenler de olsun dedi. Allah-u Teala zalimlere karşı bir taahhüdüm olmaz dedi. Onlara karşı bir taahhüdüm olmaz. Şimdi imamlıkla ilgili bir tek bu ayet var. Nebilikle ilgili bakarsanız Kur'an-ı Kerim baştan aşağı nebilerle ilgili, nebilerin hayatını anlatan ayetlerle dolu. Halife kelimesi zaten her tarafta, her insan için geçerli. Tamam, burada bu ayet var. Güzel. Peki Muhammed Aleyhisselam imam değil mi? Elbette ki imamdır. Peki imamlar hata yapmaz mı? Kusur işlemezler mi? İşte bunu da şey metoduna göre, Kur'an-ı Kerim'deki hikmet metoduna göre bunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Bakıyoruz ki Muhammed Aleyhisselam şöyle zelle değil, büyük günah işlemiş. Belki size ters gelecek. Ama ben ayetten göstereceğim size. Yani kendi kafamıza göre değil. Ayetlerden göstereceğim size. Bakın şimdi Allah-u Teala Mekke'deyken indirmiş olduğu Rum suresinde Perslerle, işte şimdi Pers, çoğunuz Perssiniz, bunu çok iyi bilirsiniz. Perslerle Romalılar arasında bir savaş çıkmış. Persler galip gelmiş. Ama Romalılar da galip gelecek diyor. O gün ben Müslümanlara zafer vereceğim diyor. Şimdi Romalıların galip geldiği gün Bedir Savaşı günüdür. Onda çok sayıda ayet var. O şu anda onları şey yapmayacağım. Bedir Savaşı'nda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gelmeden önce ayetler iniyor. Enfal suresinde iniyor. Orada Allah-u Teala diyor ki işte ya Muhammed diyor, ümmetin müminleri savaşa hazırla. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. Eğer sabreden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener diyor. 1'e 10. Ama Müslümanlarda çok ciddi bir gevşeklik oluyor. Şeye geliyorlar. Bedir'in olduğu yere geliyorlar. Enfal suresinin başında var. Sahabenin birçoğu ölüme gider gibi geliyor. Ayet onu açıkça bildiriyor. Ondan sonra Allah-u Teala bu diyor ki sizdeki zayıflığı Allah-u Teala bildi ve size yükünüzü hafifletti. Şimdi sizden diyor 100 kişi 200 kişiyi yener, 1000 kişi de 2000 kişiyi yener. Yani sizin iki katınız düşmanla savaşabilirsiniz. İki katı ama karşıdaki düşman iki katından fazla Mekkeliler. Allah-u Teala bu defa Resulullah'a rüyasında bakın şeyin ashabın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaati için onun emrinin ayete muhalif olmaması gerekir. Bu konuda da şeyin Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen hanımlarla ilgili وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف diye, marufta sana isyan etmeyecekler diyor. Yani senin emrin Kur'an'a aykırıysa bunlar sana karşı çıkma hakkına sahiptirler diyor. Dolayısıyla Kur'an'da iki kata indirilmiş şey savaşma mecburiyeti, fakat düşman iki kattan fazla. Allah-u Teala orada Enfal suresinin 43. ayetinde diyor ki sana rüyanda onları az gösterdi. Azın da ne kadar olduğunu da Ali İmran 14'te iki kat gösterdi diye söylüyor. Çünkü bu ayete koyduğu şey, bir şeye karşı. Eğer çok gösterseydi nizaya girerdiniz. Kim? Resulullah'la şeyi, ashabı. Bakın niye? Orada nebidir. Orada şeydir. Orada ordunun komutanıdır Muhammed Aleyhisselam. Nizaya girer. Bak ve le tenaza'tum diyor. Kesinlikle nizaya girerdiniz. Bir tarafı Muhammed Aleyhisselam, bir tarafı o. Ondan sonra yani bu Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Bu dediklerim tefsirlerde ve bizim hadis kitaplarında yer almaz. Kur'an-ı Kerim'de var sadece. Ondan sonra karşı karşıya geldikleri zaman da yuriyukumuhum idil takaytum fi ayunikum qalil. Karşı karşıya geldiği zaman da az gösterdi. Peki az gösterdi onu. Ne oldu? İşte şeyde iki kat gösterdiğini söylüyor Allah İbrahim şey Ali İmran 14'te. Peki bunlar böyle yaptılar da ne oldu? Şeyden önce, bu Bedir Savaşı'ndan önce indirdiği Muhammed Suresi'nde Cenab-ı Hak bir görev veriyor Müslümanlara. فَاِذَا لَقَيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Muhammed Suresi 4. ayette. Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman فَشُدُّ الْبَسَاقِ O zaman bağı sıkı tutun. Yani esir alın. Fe imma mennen ba'd ve imma fitan. Ondan sonra iki şekilde ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılırsınız. Esirlerin köleleştirilmesi, esirlerin satılması falan yok. Böyle bu da ayrı bir konu. Neyse o konuya girmeyeceğim. Şimdi bunu böyle diyor. Yani düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almak yasak diyor Allah. Muhammed suresinde. Ama bir emir daha veriyor bu Enfal suresinde. Enfal suresinin 16. ayetinde savaşla ilgili olarak. Diyor ki 15. ayette. Ey müminler, savaş düzenindeyken kafirlerle kaçtığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Sadece diyor savaş taktiği gereği, işte düşman için geri çekilme ya da diğer birliğe katılma şeklinde olursa olabilir ama geri çekilmek yok. Bak iki tane temel emir vermiş Allah. Bir, savaşta geri çekilmeyeceksin. İki, düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almayacaksın. Ama Bedir'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir komutan, işte bir imam orada. Orada ne yapmış? Bak burada ayeti şey yapayım. Esir alıyor. Düşmanı etkisiz hale getirmeden. Enfal suresinin baş tarafında eğer etkisiz hale getirseydi Müslümanlar o zaman Mekke'ye girecekti. Ona dair şey var, ayet var. Ayetler var. Ama esir aldılar. Bak diyor ki مَا كَانَ لِلْنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir nebi savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Sen aldın. Bir suç işledi mi? Muhammed suresinin ayetine aykırı davrandı mı? Tamam. Bir de geri döndü. O da ikinci suç. Düşmandan geri çekildi. Şimdi okuyacağım. Diyor ki türidûne aradet dünya. Siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahire. Ama Allah sonrasını istiyor. Mekke'yi almanızı istiyor Allah. Vallahu azizun hakim. Bak ondan sonra levle kitabu minallahi sebak. Daha önce Allah tarafından indirilmiş bir kitap, yazı olmasaydı, yani Mekke'de inen Rum suresinde o gün size zafer vereceğini size söz vermeseydi لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَلْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Kesinlikle aldığınız şeyden dolayı sizi azabı azim yakar. Azabı azim kafirler için, münafıklar için, bir de şey yani bir de büyük günah işleyenler için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Bundan sonra bakın şey Allah-u Teala bir, bundan sonra işte şey oluyor biliyorsunuz, Uhud Savaşı oluyor, Hendek Savaşı oluyor.
Sonra Hudeybiye'ye geliyor Müslümanlar. Hudeybiye dönüşünde Fetih Suresi iniyor. Allah-u Teala orada diyor ki inna fetahna aleke fethan mubina. Allah işte senin için işte bir fethin önünü açtık diyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Senin önceki günahını, yani geri çekilmeni ve esir alma günahını affetsin diye Allah sana bunu şey yaptı diyor. Peki Resulullah Mekke'yi aldıkta, Mekke'nin fethinden sonra ne yapacaktı? Onda da Nasr suresi var. Diyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ. Allah'ın yardımı gelir de Mekke'yi fethederseniz, وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفْوَاجَ. İnsanların Allah'ın dinine böyle bölük bölük girdiğini görürseniz, işte o zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Rabbinin her şeyi mükemmel yapması sebebiyle Allah Rabbine boyun eğ. وَاسْتَغْفِرُ. Ondan sonra günahını istiğfar et. Ya Rabbi, niye? Önce döktüğünü yala, sonra estağfirullah de demiş oluyor Resulullah'a, Allah'ın. İşte böyle bir Resul bana örnek olur. Benim nasıl bir hata yaptığım zaman önce hatamı gidermem lazım, ondan sonra ya Rabbi beni affetmem lazım. İnne kâne tevvâbu, o tevbeleri kabul edendir. Şimdi işte bu hikmet metoduyla yaklaştığınız zaman bakıyorsunuz ki böyle bir Bedir Savaşı'nı hiç kimse yazmıyor. Ama hata etmemek diye bir şey olmaz. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hikmet bilgisini öğretiyor. Hikmet bilgisi çok doğru ama Kur'an'dan hüküm çıkarırken Muhammed Aleyhisselam da hata edebilirdi. Yanlış yapabilirdi. Bunu biz, bak bu hikmet metodunda hiçbir cümleyi siz kullanmıyorsunuz. Her cümleyi Allah'ın ayetten okuyorsunuz. Nisa suresinin son ayetiyle bitiriyorum şimdi. Bakın diyor ki Allah-u Teala Nisa suresinin son ayetinde يَسْتَفْتُونَكْ. Ya Muhammed, senden fetva istiyorlar. Hangi konuda? Kelale konusunda. Yani adam vefat etmiş, evladı yok, annesi yok, evladı yok ya da babası yok. Onun için fetva istiyor. Ondan sonra anlatıyor. Ondan sonra bak diyor ki, ha, قُلِلَّهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَ. De ki kelale konusunda Allah veriyor size fetvayı. Sana bak fetva denmesinin sebebi şu, bunun çözümü Kur'an'da var. Ama bu matematiksel çok ince bir konu mirasla ilgili olarak. Sonunda şunu diyor. Yübeyyinullahu lekum en tadillu. Yanlış yola girersiniz diye açıklamayı size Allah yapıyor. Yanlış yola girenlerin başında kim? Fetva kime soruldu? Muhammed Aleyhisselam'a. Cevabını nasıl bulacak? O ashabını toplayarak bulacak. Bununla ilgili de çok sayıda ayetler var yani. Şey yapacak, ilgili bütün ayetleri peş peşe getirecek. Biz bu ayeti gördükten sonra ayetleri peş peşe getirince kelale konusu muhteşem bir şekilde çözülüyor. Ama kelale konusu, mesela ben Şii mezheplerindeki durumu çok iyi bilmiyorum ama Sünni mezheplerin tamamında kelale %100 yanlıştır. Miras konusu çok yanlışlarla doludur. Çünkü bunlara bakmamışlardır. Şimdi dolayısıyla bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bile büyük günah işlediğini Allah bize kaç tane ayette bildiriyor. Hep üstü kapatılır. Ayeti öyle bir mana verirler ki hiçbir şey anlamıyor. Yakışmaz. Mâ kâne nebiyyine yekûne lehu esra hattâ yüskâne fil ard. Hiçbir nebiye yakışmaz diye. Ne yakışmaz ne demek? Mâ kâne nebiyyine bu mana verilir mi? Hiçbir nebinin böyle bir şeye hakkı yoktur. Tabi diğer ayetlere bakmazsınız, şey yaparsınız, duygusal olarak Kur'an-ı Kerim'i kendinize uydurursunuz, bu olmaz. Yani ismet diye bir sıfat yoktur. Peki, bu kadar.
Peki, çok çok teşekkür ederim. Yalnız konumuz bizim ismet meselesi değildi. İnşallah onu ayrı bir platformda ele alıp konuşmak lazım. İsmetini savunanlar var, karşı gelenler var. O uzun uzadıya bir şey. Tabii. Onu inşallah Ali bir platformda inşallah ele alıp konuşuruz. Tamam. Fakat Kur'an'da imamla ilgili
Şia'nın ismet konusundaki düşüncesini hocamız kendi görüşlerini söylediler. Kısa bir şekilde Şia ismet konusunda, peygamberlerin masumiyeti konusunda inancı nedir, düşüncesi nedir? Bir kulağımıza değmesi açısından hocamızdan da dinlersek bence kötü olmaz.
O zaman 5 dakikayı geçmesin. Evet. Çünkü arz ettiğim gibi çok geniş bir şey. Geniş bir başlıktır. Bir 5 dakikayı geçmesin, öyle bir Şia'nın görüşünü alalım inşallah.
چیستین را از زبان شما بشنم؟ نظر شیعه.
بله، حال من ابتداءاً یک تذکری میخوام خدمت حضرت استاد بدم از در باب شیوه بحث. ببینید بحث علمی باید در مدار خودش باشه. ما یه موضوعی داریم در دو ساعت قرار بحث کنیم، بحث خلافت و امامت. هم در بحث خلافت هم در بحث امامت جناب استاد به بحث اصلی نپرداختن. به هر حال ما از یک خلافت خاص در اینجا سخن گفتیم، از آیه امامت گفتیم، فرمودن یه آیه است در قرآن. حالا نمیدونم یه آیه یا چند آیه مهمه. وقتی این آیه هست، آیه هم در قرآنه، شما هم فرض بر این است که قرآن رو قبول دارید، با توضیح بدید که این آیه چیست. اول یا آیه نیست، آیات فراوانی در باب خلافت و امامت هست. لزوماً نباید کلمه امام یا خلافت در آیه باشه. خب این موارد رو شما چه میکنید؟ خوب است که این توضیح داده بشه تا مسئله عنوان جلسمون اولا روشن بشه.
Öncelikle keşke sadece toplantımızın konusu olan imamet ve hilafet konusuyla sınırlı kalsaydık. İlmi toplantımız bu başlık altındaydı. Bununla ilgili toplantımızı ileriye götürseydik. Bir diğer konu ise hocamız dediler ki imamet konusunda Kur'an'da sadece bir tane ayet var. Acaba bu çok mu önemlidir? Yani bir konuda sadece bir ayetin olması veyahut da çok ayetin olması. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'de bildirilen her ayet insanları bağlayıcı ve işin ehemmiyetini, önemini bildirmektedir. Bunun dışında yine imamet konusunda başka ayetlerde ve yine hilafet konusunda başka ayetlerde, özel hilafet konusunda başka ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır.
ببینید این که حالا بارها هم از تعبیر حکمت یاد میکنن، ما با حکمت قرآن رو بفهمیم. من واقعا معلوم نشد برام که حکمت یعنی چی؟ حکمت آیا چیزی است که از سنت پیامبر داریم استفاده میکنیم؟ از ظاهر قرآن داریم استفاده میکنیم؟ با عقل خودمون داریم مسئله رو میسنجیم؟ اینم باید معلوم بشه. من روش تفسیری ایشون رو واقعا متوجه نشدم. فهم ایشون از این آیات به نظرم مطابق با ظهور آیات نیست.
Hocamız konuşmalarında sürekli çok defa hikmet tabirinden, metodundan bahsettiler. Hikmet kelimesinden bahsettiler ama ben bir türlü hikmetten neyin kastedildiğini anlayabilmiş değilim. Hikmetten kasıt yani sünnet midir? Hikmetten kasıt Kur'an'ın zahiri midir? Hikmetten kasıt akıl mıdır? Çok böyle bizler için mefhum olmamış bir kavramdır. Acaba hocamız Kur'an tefsiri metodunda neyi kabul etmekteler ve hangi metodu kullanmaktalar? Sadece hikmet deyip geçmek değil de bu hikmetten kastın ne olduğunu, sünnet mi, Kur'an'ın zahiri mi, akıl mı olduğu beyan edilmelidir.
اگر فرصتی انشاءالله شد، اگر موضوع اسمت رو عنوان یک بحثی قرار بدید، ما خدمتتون خواهیم بود. در اونجا مفهوم اسمت رو باید به درستی شناخت. یکی از مشکلات موضوع اسمت این است که بر اساس معیار و تعریف قرآن از اسمت ما اسمت رو نمیفهمیم.
Evet, keşke bir diğer konu ise ismet konusuydu. Peygamberlerin ismeti meselesiydi, masumlukları meselesi. Keşke başka bir zamanda başka bir program olsa bu konuyu geniş bir şekilde işlesek. Dolayısıyla da Kur'an'da ismet konusu geçmiş midir? Evet, geçmiştir. Biz bu kavramı Kur'an yönünden çok detaylı incelemediğimiz için bazen böyle yanlışa düşebilmekteyiz.
Az didgah Kur'an, همه انسان ها از جمله پیامبران در معرض خطا و اشکال و گناه هستند.
قرآن açısından bütün insanlar ve peygamberler de bu insanların içerisinde hata yapabilme potansiyeline sahiptirler.
اصلا اینکه ما بگوییم انسان محال است که خطا کنه یا امکان خطا ندارد، این با تعریف قرآن کریم از انسان و انبیا منافات داره.
انسان اصلا خطا yapamaz düşüncesi Kur'an ve peygamber öğretileriyle uyuşmamaktadır.
Manayı ismet in nist ki insanlar nemitunan gunah kunan. Manası in az ki dar eyn hal ki mitunan gunah kunan az gunah bazdaşte mişan.
İsmetin manası cebri bir şekilde bazılarının asla günah işleyememek kendisi anlamında değildir. Günah işleyebilme potansiyeline sahiptirler ama günah işlemiyorlar. İsmet bu manadadır.
Bir Kur'an der mevazi muhtelif ta'kid mikone ki eğer hidayet ilahi ve dastgiri Khudavand nabashe peygamberan ham duçar hata ve lagzish mishe.
Evet, Kur'an'ın bazı ayetlerinde Allah Teala bizzat buyuruyor ki eğer Allah'ın yardımı olmasaydı, Allah'ın desteği olmasaydı bu peygamberlerden bazıları yanlışa düşebilirlerdi.
Ayet-i şerife ve levla en sabbatnake laqad kitta terkenu ileyhim şey'en qalila. Ya ayeti ki der rabete ve Hazreti Yusuf has ve laqad hammet bihi ve hamme biha levla en ra'a burhane rabbi.
Evet, ayakların kaymasından bahseden ayetlerde eğer Allah'ın desteği olmasaydı yahut Hazreti Yusuf'un olayında geçtiği gibi eğer Allah'ın desteği yardımı olmasaydı tamaha düşebilirdi. Bu hususlar bulunmakta. Günah işleyebilme kapasitesine sahipler ama Allah'ın yardımı ile günah işlemiyorlar.
İn ayet-i şerifem ki talabet fermudid ki yubayyinullah lakum entezillu manaş hemine. Khudavand haqaiq ru bayan mikone ta hamege insanha az cümle peygamber duçar hata ve iştibah neşer.
Okumuş olduğunuz bu ayet-i kerime de bu minvaldedir. Allah-u Teala her şeyi beyan eder, açıklamasını yapar ki peygamber hataya ve yanlışa düşmesin diye.
Pes esasen ismet fiili Khudavand est ve ameli Khudavand est beray bazdari insane khas nebi ya peygamber ya imam az günah ve hata.
Dolayısıyla ismet Allah'ın işidir. İsmet Allah'ın yapmış olduğu bir şeydir. İsmetteki gaye ise Allah'ın bu işi yapmasındaki gaye ise peygamberini hataya düşmekten koruması ve onun yanlışa düşmesini engellemesidir.
Ma bi zirse qati elam mikonim ki hiç ayeye muhkemi der Kur'an ki delalet bar günah peygamber ya hatay peygamber ekrem başe.
Biz çok sağlam ve kararlı bir şekilde diyebiliriz ki ve buna da delillerimiz var. Kur'an'da bir tek ayet peygamberimizin günah işlediğine dair muhkem bir ayet bulunmamaktadır.
Ve hamuntur ki işare şud ki der sure-i Ali İmran خود خداوند میفرماد و منها آیات محکمات و اخر متشابهات آیات متشابهی هستند که ممکنه دستاویز بشن و کسانی از او غیر اسمت پیامبر رو.
Evet, muhkem ayet peygamberimizin günah işlediğine dair muhkem ayet yoktur. Ama Ali İmran suresindeki ayette buyurulduğu gibi bazı ayetler muhkemdir, bazıları da müteşabihtir. Bazıları müteşabih ayetlere dayanarak peygambere günah nispetini verebilirler.
Ben tavaza mikonam celse-i digeri gozaşte beşe hemin ayati ki matrah şud ki delalet bar adam ismet peygamber mikone با دقت مورد بررسی قرار بدیم تا نشون بدیم که هیچ کدام از اینها معناش گناه پیامبر یا خطای پیامبر نیست.
Evet, söylenen peygamberimizin günah işlediğine dair nispet verilen ayetleri biz hazırız başka bir toplantıda. Bütün bu ayetlerin aslında peygamberimizi inceleyelim. Ve aslında peygamberimize günah nispeti verilmediğini yine ayetleriyle ispatlamaya çalışalım ve bu konuları incelemeye çalışalım.
Ve itikadımın inaz ki ne tenha nebi ve resul belki tebri ayet-i şerife imamet hem be zalimin ve kesani ki muttasif be günah şude başand nemirisi.
Sadece peygamberler ve peygamberler ve resuller, evet, onlar günah işlemezler, hataya düşmezler. Hatta imamlar bile ayetten anladığımız kadarıyla imamlar da günaha düşmezler.
Eğer fırsati has ki bahse asli ma ki mesele-i hilafet ve imamet khase der Kur'an has temerkuz beşe ve ruhi un yek cembendi az bahs döşte başlayın.
Eğer vaktimiz varsa imamet ve hilafet konusu olan ana konumuz hakkında bir toparlama yapmak istiyorum.
Ve bebinim ki aya Kur'an-ı Kerim beray imamet ve hilafet yek semet khasi, caygah khasi ba un şuruti ki guftim daray ilm vije, hikmet, kudret ve velayet-i khas qail has ya nist?
Bakalım Kur'an-ı Kerim'de imamet makamı için, bu özel imamet makamı için özel şartların belirtildiği, ilmin, kudretin, hikmetin ve yakinin şart koşulduğu bu özel makam, imamet makamı için nasıl bir bakış açısı vardır?
Cenab-ı Ustad Kanaatli fermudend ki ma usul ru az Kur'an mifahmim ve mesadiq ru az sunnet, ma etiqadun nas ki dar ayat Kur'an işare be mesadiq imamet dar sunnet peygamber ekrem ham şude ve mişe az Kur'an ham mevaridi ru istifade kerd.
Kanaatli hocamız dediler ki biz imamet konusunda usulü esasları Kur'an'dan anlayabiliriz ama mistakı hadislere müracaat etmemiz gerekir. Biz aslında mistakı da Kur'an'dan anlayabiliriz. İmamet konusunda hem usulü ve hem de mistak Kur'an ayetlerinden anlaşılmaktadır.
Herçend der sünnet-i kat'i müşterek beyni muslimin der bab-ı mesadiq-i imamet hem bahsai feravani matrah.
Evet, kimin imam olduğuna dair de Kur'an'ın dışında bu mistakla alakalı yine bütün ümmetin ittifak ettiği mütevatir hadislerde, sünnette de bu mistak belirtilmiştir.
Memnunum.
Teşekkür ediyorum hepinize.
Kaç kelime söyleyeyim istersen.
Ben de çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocalarıma. Galiba sohbet çok güzel gitti. Hakikaten insaflı gitti. Kur'an eksenli gitti ama teferruata, hususi meselelere de girmek ve bir araya gelip bu tür meseleleri yakından konuşmak gördüğünüz üzere bizlere vacip oldu. İnşallah bir celese de bir iclas da koyarız İsmet meselesine ve Kur'an-ı Kerim'de imametin mistakla ilgili geçen ayetleri üzerine acaba hadislerden mi biz mistakı elde edeceğiz yoksa ayetlerden mi elde edeceğiz? Bunu inşallah ayrı bir meclis celesede inşallah ele alıp konuşmak lazım. Çünkü bu sohbetin sonu gelmez diye inanıyorum, düşünüyorum. Ben burada müsaadeniz olursa programı kapatmak istiyorum. Ve sorularınız da olursa inşallah sorularınızı alır ama yayının dışında inşallah onlara bakıp öyle cevap.
Bir kelime söylemek istiyorum. Yani fazla değil.
Hocam. Müsaadeniz olsa kapatalım.
Yok ya, yani bir dakika iki dakikayı sürmez. Yani fazla değil. Yani şimdi bazı şeyler yanlış anlaşılmayı engellemek için. Birincisi hikmet konusu son derece önemlidir. Ben Sübhani Hoca'nın o şeyi son, tabii haklı elbette. Yani bütün nebilere verilmiş olan hikmet, Muhammed Aleyhisselam tarafından tüm ümmetine öğretilmiş olan hikmet unutulmuştur. Bu son derece önemli bir husustur. O konuda özel birkaç toplantı yapalım. Ondan sonra ben sünnet kelimesini özellikle kullanmadım. Çünkü sünnet kavramı da maalesef ciddi manada saptırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen sünnet Allah-u Teala'nın Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm insanlığın gitmesi için çizdiği yoldur. Herkese farz kıldığı kısımdır. Ama maalesef iki asır sonra anlamı değiştirilmiştir. Bu konularda da özel toplantılar yapalım.
Çok çok teşekkür ederim. Efendim, huzurlarınızda programın sonunda tekrar bu organizeyi üstlenen El Mustafa Üniversitesi Türkiye temsilciliğine ve onun başındaki sorumlusu Doktor Vahit Kaşanlı Bey'e yine bizi kapısını açan, kabul eden, bu cesareti, İslami imanı cesareti gösteren Süleymaniye Vakfı'na, çalışanlarına ve değerli başkanı Sayın Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Bey'e, yine İran İslam Cumhuriyeti'nden El Beyan diye bildiğimiz çok önemli bir kurumun başkanı, binlerce kilometre öteden buraya teşrif eden saygıdeğer Profesör Doktor Muhammed Taki Sübhani Bey'e ve burada güzel çeviride bulunan saygıdeğer ilahiyatçı Yusuf Tazegün kardeşime ve siz değerli izleyicilere, ekranları başından bizleri izleyenlere teker teker şükranlarımı sunuyorum. Allahu Azze ve Celle hepimizi Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'a sadık kalmaya, ümmet birliği için, vahdet için, uhuvvet için mücadele verip bu ümmeti düşmüş olduğu içindeki bu durumdan kurtarmaya hepimizi vesile karar kılsın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.